Evet, Radyo Beşiktaş'tayız. Referandumu konuşacağız siyasi bir programla. Birlikteyiz sizde. Ben İsmail Başlı. Konuyla ilgili Beşiktaş CHP ilçe başkanı Sayın Sabahattin Öztürk stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk İsmail Bey.
Teşekkür ederiz. Kabul ettiniz yayınımızı. Beşiktaşlara sesleneceğiz. İnternet üzerinden de yayın yaptığımız için tabii İstanbul, Türkiye geneli ve artık yurt dışından izleyenler de bizlere olacaklardır. Neyle başlayalım isterseniz? Önce bir siz partileri, daha belki konuşmamızda gazeteye verdiğimiz demişti, partiler üstü bir çalışma olduğunu bunun. Bu hayır kampanyasını destek verdiğinizi söylediniz. Ama CHP olarak önce bir Beşiktaş'ta neler yaptınız? İsterseniz kısa bir değinelim, daha sonra açarız. Buyurun.
Öncelikle tabii beni davet edip kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Medya Grubu olarak yaptığınız ilkeli yayını hem Beşiktaş vatandaşları hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt üyeleri oldukça da duyarlı bir şekilde takip ediyorlar. Bu ilkeli yayın duruşunuzdan dolayı ben tekrardan sizi kutluyorum. Bu arada Beşiktaş halkına, Beşiktaş seçmenine de en derin saygı ve selamlarımı iletiyorum. Biz Beşiktaş'ta Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu referandum sürecinin öncesinde belli bazı hazırlıklarımız vardı. Bu hazırlıklarımızın başında öncelikle ilçe başkanı olduktan sonra 23 mahallemizde kendi örgütümüze bir dinamizm kazandırmak mahiyetinde mahalle toplantılarımızı yaptık. Zaman zaman halk toplantılarını yaptık. Beşiktaş'ta çok farklı bir siyasi anlayışın egemen olması mahiyetinde ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve örgüt üyesi arkadaşlarımızla beraber Beşiktaş'ta dinamik bir yapı oluşturduk. Tabii referandum sürecine girmeden önce Türkiye'nin mevcut tablosunu bir çizmekte yarar vardır. Şöyle ki toplumun barışın günden güne eridiği, yolsuzluğun, işsizliğin tavan yaptığı, üretimin durma noktasına geldiği, eğitim içinin boşaltıldığı, terörün en fazla can aldığı, milletler arası ilişkilerde ülkemizin itibarının sıfırlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülkemizin gençleri korkuyla, işsizlikle, kaygıyla, mutsuzlukla, yolsuzlukla boğuşursa iktidarda olan AK Parti hükümeti 15 yıldan beri de iktidarda. Türkiye'de iş başvurusu yapan gençlerin diplomasıyla değil, tecrübesiyle değil, maalesef hangi partide referans olduğu bir sistemde ülke yönetiliyor.
Bunların hepsini toplantılarınızda değil mi anlatıyorsunuz?
Anlatıyoruz, dile getiriyoruz.
Öncelik verdiğiniz konular bu herhalde.
Evet, neden bunu bu çerçeveyi çizdim? Referandumun önce olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu anlamında Türkiye'nin şu anda önceliklerinin ne olduğuyla ilgili olarak aslında bir tablo çizmeye çalışıyorum ben. Bunları da tabii hem örgüt üyelerimizle hem de sokaktaki vatandaşın taleplerini ben şu anda size söylüyorum. Devlette liyakat sisteminin yerine sadakat ortamı yaratıldı. Ülkede hayat pahalılığı artıyor. Bu toplumun fertleri olarak farklı kültürlerimizle, inançlarımızla, değerlerimizle eşit vatandaşlık temelinde yaşayacağımız mutlu ve huzurlu bir gelecek vaat edilmesi gerekirken, ülke bu koşullardayken biz bir referanduma gidiyoruz.
Bunun zamanlama açısından doğru olmadığını.
Doğru olmadığını, evet. Yani sohbetimizde de ilerledikçe de bunları paylaşacağım, neden bu çerçeveyi çizdiğimi.
Evet. Bir de nelere daha çok karşı olduğunuzu, yani CHP olarak da bunları açıklarsanız. Çünkü o kadar çok okunacak şey var ki bazen insanın, sade vatandaşın kafası karışabiliyor. Çünkü bir tek adamlık rejimi, rejim değişikliği deniyor. CHP bunu söylerken AKP'de anayasa değişikliğine oylayacağız diyor. Yani bu konuda böyle daha çok anlaşılır bir biçimde söyleyebilirsek belki daha hemen, faydalı olacak.
Hemen söyleyeyim. Öncelikle tabii tek adam rejiminin diktatörlük rejimi olduğunu söylüyoruz. Diktatör kimdir? Aslında bunun tanımına iyi bakmak lazım. Yani neden tek adam rejiminin diktatör olduğunu vurguluyoruz? Bakın, dünya hukukunun kriterlerine göre başkanı ne meclis, ne anayasa mahkemesi ve de başka kurumlar denetleyemiyorsa o başkan Birleşmiş Milletler karşısında diktatör olur. Şimdi tek adam rejimi aslında ülkemizi işgal etmesi için bir sebeptir. Emperyal güçlerin Büyük Orta Doğu projesinin kurmak istedikleri Büyük Orta Doğu parçası projesinin son parçası olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmesine sebebiyet verilmesi mahiyetinde sürekli bir çalışma içerisindeler. Bakın 1 Mart tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman başta Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olmak üzere 1 Mart tezkeresinde duyarlı olan, ülkesini seven, milletini seven diğer milletvekillerinin desteğiyle 1 Mart tezkeresi geçmedi. Neden 1 Mart tezkeresine önem veriyorum ben?
Evet.
1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı bugün Suriye hangi konumdaysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynı konumda olurdu. Yani tek adam rejiminde ortak akılın egemen olması münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek adam rejimine geçit vermedi. Bir problemimiz daha, 15 Temmuz darbesini yaşadık. Allah hiç kimseye yaşatmasın bunu. Bir ortak değerle, ortak bir tepkiyle bütün siyasi partilerin genel başkanlarından tutun örgüt üyelerine kadar herkes ortak bir tavırla 15 Temmuz darbesinde bir tavır sergiledi.
Evet.
Ben geçenlerde Cumhurbaşkanımızın kullandığı bir cümleyi üzüntüyle karşıladım. Sayın Genel Başkanımız bu darbe girişiminden sonra biliyorsunuz külliyeye gitti. Sayın Cumhurbaşkanı bak gelmiyorum dedi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı külliyeye geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı eğer söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğu düşüncesi içerisinde vatan meselesinin partiden sonra geldiği anlayışıyla siyaset gidiyor. Onun için biz ülkemizin bu ortak değerlerini kaybetmememiz lazım. Eğer ortak aklı ortadan kaldırırsak, bir tek adama teslim edersek Türkiye'yi bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Niye tek adam diyoruz? Şimdi bakıyorsunuz tek adam 600 tane milletvekilini belirliyor. Tek adam partinin genel başkanı oluyor. Tek adam Anayasa Mahkemesi üyelerinin 15 tane üyenin 12'sini belirliyor. HSYK'nın 13 üyesinin 6'sını kendisi, 7 tanesini de seçtiği meclis belirliyor. Yani biz eğer demokrasiye inanıyorsak, demokraside güçler ayrılığı esastır. Yani yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrımı söz konusu olmadan o ülkenin demokrasisinde de bahsetmeyiz. Çok canlı yaşadığımız bir örnek. Trump ABD başkanı seçildi. Kendi ülkesine Müslüman ülkelerinin insanlarının girişini yasakladı. Orada demokrasi işlediği için mahkeme hayır kardeşim sen devlet başkanı olarak bu kararı veremezsin dedi. Neydi burada? Güçler ayrılığı söz konusu. Demokrasinin olmadığı bir yerde ülkeye hayır da olmaz. O ülkenin bölünmesine de büyük bir öncülük etmiş olurlar. Onun için tek adam rejimi Birleşmiş Milletler nezdinde de tarifini yaptığım gibi aslında diktatörlüktür. Bakın bunun tipik örnekleri vardır. Yani bugün bir Irak, bugün bir Libya, bugün bir Mısır, bugün bir Suriye'ye baktığınız zaman hep tek adamla yönetilmiş ama sonucunda bölünmüş, parçalanmış bir sürü vatandaş da orada canıyla, kanıyla bedel ödemiştir. Bu ülkeyi biz çok kolay kurmadık. Çanakkale'de 253 bin tane şehidimizle biz bu ülkeyi kurduk. O şehitler verilirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herkesin atası vardı orada. Orada bir ortak ruh vardı, bir milli değer vardı. O milli değer, o ortak ruhla biz bu ülkeyi kurduk. Ama şu anda bakıyoruz, her şeyi getiriyoruz, 80 milyonluk nüfusu bir tek adama dayatıyoruz. Burada aralarda problem olan bir şey daha var. Bakın, Türkiye'de sizler, bizler hepimiz vergi veriyoruz. Ödediğimiz verginin hesabını sormak, ödediğimiz verginin nerelere harcandığını kontrol etmek en doğal vatandaşın, milletin hakkıdır. Şimdi bunu kim vasıtasıyla yapıyoruz? Bakanlıkların bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirerek oradaki milletvekillerinin önergeleriyle bir otokontrol sistemi sağlanıyor. Şimdi biz bir başkan seçeceğiz. Bu başkan bizim seçmediğimiz bakanları atayacak. Milletvekillerinin denetleyebilme şansı da yok. Şimdi zaman zaman savunma mekanizmasında olur mu efendim, milletvekilleri orada istedikleri şeyi sorabilirler. Bakın eğer bu anayasa referandumu geçerse milletvekilleri sadece ve sadece kırmızı pasaportu olan, kendi geleceğini garantiye almış olan, yüksek maaşlı, emekli ücreti ve çalıştığı süreçler içerisindeki aldıkları yüksek rakamlarla devlet bürokrasisinin emrine sokmuş oluruz. Şimdi ülkede hizmet edebilmek için icra organının olması lazım. İcra organı eğer bakanlıklar ise bakanlıkları milletin seçmediği, sadece bir başkanın attığı bir bakanların hesap verebilme şansı da olmaz. Bugün tipik bir örnek söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara bırakayım. AK Parti ilçe başkanına bir vatandaş kendi sorununu anlattığı zaman O sorun AK Parti ilçe başkanı vasıtasıyla kendi bölge milletvekiline, kendi bölge milletvekili de o bakanlığa ileterek bir çözümleme noktasına gidiyor. Şimdi bu anayasa geçtikten sonra emin olun ne AK Parti'nin ilçe başkanı, ne il başkanı, ne de AK Parti'nin milletvekilinin o bakana ulaşabilme şansı yok. Şimdi bu kadar büyük bir ülkede, bu kadar ortak değerlerin olduğu bir ülkede kanla kurulmuş, Çanakkale'de verdiğimiz o şehitlerle ortak değerlerde kurduğumuz bu cumhuriyet değerlerini yok etmememiz gerekiyor. Onun için biz tek adam rejimine karşıyız. Biz bu kampanyayı yürütürken Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, tamamen kendi siyasi kimliğimizi bir kenara bırakarak partiler üstü bir kampanyaya döndü.
Evet, onu devamlı vurguluyorsunuz, bu partiler üstü kampanya derken. Peki niye CHP olarak bunu yürütüyoruz denmiyor veya böyle bir yol çıkılmıyor da partiler üstü olarak değerlendiriyorsunuz? Yani tüm vatandaşları ilgilendirdiği için mi bunu bu şekilde bir söylem geliştirdiniz? Onu da önce bir açıklayabilir misiniz? Ben de bir
tabii anlayayım. Tabii ki. Çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum sorunuza da. Bakın şimdi niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında partiler üstü? Şimdi bu ülkede sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri yaşamıyor. Bu ülkede AK Parti'ye gönül vermiş seçmenlerimiz, gönül vermiş vatandaşlarımız da yaşıyor. MHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız da yaşıyor. Saadet Partisi'ne ya da HDP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız da yaşıyor. Şimdi bu söz konusu ülkede eğer ortak bir yaşam alanımız söz konusuysa bunun sadece getirilip bir partiye kısıtlanması, bir partinin çerçevesinin içerisine konulmasını doğru bulmuyoruz. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi burada öncü anlamda kendi ülkesinin Cumhuriyet değerlerini, Atatürk değerlerini savunmak mahiyetinde elbette ki mücadelesini yapacaktır. Ama Cumhuriyetini, memleketini seven duyarlı her vatandaşın da aynı şekilde sorumluluğu vardır. Biz bu kampanyayı yürüttüğümüz zaman şunu da sizinle paylaşmak isterim. Evet. Bakın sokaktaki vatandaşın temel şeyi de budur. Demokrasi meydanında bir standımız var. O standımıza ben belirli arkadaşlarımızı görevlendirdim. O arkadaşlarımızın dışında vatandaş geliyor. Bir saatlik bir boşluğu varsa bizim kampanyamıza destek veriyor. O sohbetlerimizde sohbet de etmeye çalışıyorum. AK Parti seçmeniyim. AK Parti'ye oy verdim ama bu referandum süreci içerisinde asla vermem diyor. MHP seçmeniyim diyor. MHP'ye gönül verdim ama ben bu ülkenin milliyetçisiyim. Asla bu tek adam rejimine, asla bu diktatörlük anayasasına oy vermem diyor.
O zaman anlatıldı mı diyorsunuz? Yani bir kamuoyu oluşturuldu, daha düzgün ve doğru bir şekilde anlatıldı. İnsanlar da bunu anladı mı? Yani onu mu demek istiyorsunuz?
Aslında
bu referandumla ilgili çalışma.
Vatandaş anladıkça, neye oy verdiğini bildikçe hayır oyları oldukça yukarıya gidiyor.
Anladım.
Bakın bu konuda da bir eleştiri yapacağım. Yani keşke bütün basın mensupları sizin gibi tarafsız ve ilkeli bir yayın yapsalar.
Evet, çok teşekkür ederim.
Bugün gerçekten öyle. Yani bugün baktığınız zaman ulusal ölçekte açıyorsunuz. 40 kanal varsa 39 tanesi istinasız bir şekilde hep evetle ilgili olarak bir kampanya yürütüyorlar. Eğer demokrasiye inanıyorsak Sayın Genel Başkan da açık çağrısı vardı. Çıkalım televizyon kanallarında ben hayırı neden savunduğumu, siz neden evetin olması gerektiğini tartışalım.
Eskiden öyleydi ama. Bütün liderler vardı değil mi? Geçenlerde yani, bir fotoğraf gördüm sosyal medyada. Bütün liderler
dizilmişler. Rahmetli Erbakan, evet. Rahmetli Demirel, rahmetli Özal, rahmetli Erdal İnönü. Sonrasına bakıyorsunuz Tansu Çiller, Deniz Baykal. Yani bir masanın etrafında toplanıyorlardı.
Güzel bir hava vardı. Tabii. Daha güzel bir konuşma vardı. Bir naiflik vardı. Bir hoş bir durum ortaya çıkıyordu. Vatandaşlar da her türlü konuda bilgi sahibi oluyordu. Belki oyu değiştirmeyecek insanın. Yani ama sonuçta bir fikir sahibi oluyordu. Demokrasinin de güzel tarafı bu zaten. Yani sözünüzü kesti. Buyurun.
Yani demokrasiye inanıyorsak doğrusu da bu. Şimdi izliyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da çıktığı zaman, Sayın Başbakan da çıktığı zaman ya da bizim genel başkanımız da çıktığı zaman ki programlardaki gazeteci arkadaşlarımızın sordukları sorulara da bakıyoruz. Sayın Genel Başkan'a A'sından Z'sine kadar her şeyi soruyorlar.
Evet, çünkü o da çok tenkit ediliyor. Onunla da ilgili belki not alırsanız onlarla evet. ilgili sorular sorarız. Neden böyle oluyor diye. Gerçi herkes biliyor bunu da belki dağıtmamak lazım.
Yani aslında çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Ben de o fotoğrafı görmüştüm. Yani medeni bütün ülkelerde de bu böyle yapılır.
Çok hoş ya. Yani en azından hoş bir aile toplantısı gibi yani. Bırakın siyasi bir parti temsilcilerini değil mi?
Bakın İsmail Bey söz konusu eğer milletin kendisi ise yani bu milletin her şeyi bilerek o kararını vermesi bizim başımızın gözümüzün üzerindedir. Ama yangından mal kaçırır gibi biz bir anayasa referandumuna gidiyoruz. Şimdi anayasa nedir? Aslında toplumların mutabakatıdır. Yani toplumların mutabakatı olan bir anayasa değişikliğinde çıkmışlar burada bambaşka bir şey anlatıyorlar. Anayasa maddeleriyle ilgili olarak anlattıkları bir tek şey yok. Çünkü altyapısını oluşturamıyorlar, gerekçelerini oluşturamıyorlar. Yani bugün biz demokrasiye inanıyorsak güçler ayrılığının kesinlikle ve kesinlikle ayrı olması gerekiyor. Yani bugün işte örneğini verdim, Amerika örneği. Yani koca dünya başkanı Trump bir karar aldı. Amerika'da demokrasi olduğu için mahkeme hayır kardeşim senin kararını ben tanımıyorum dedi.
Tabii canım, orada var geçmesi için bir sürü kriterlerin oluşması gerekiyor. Bir sürü şeylerden geçecek ondan sonra. Bilmiyorum o neye benziyor tabii bu sistem de. Çok işte dağıtmamak için bu konulara girmek istemiyorum. Evet. Siz Beşiktaş'la ilgili yaptığınız bir etkinlik bir programı vardı. Bilmiyorum onunla ilgili bir şeyler söylemek ister
tabii
misiniz?
Ki,
o,
tabii ki.
O acaba doldu mu süresi yoksa yeni şeyler Dolmadı. Var mı? Onu bir vatandaşlarla paylaşırsak belki onlar izlemek ister, dinlemek ister. Katılmak ister. Onları da isterseniz bir paylaşalım. Nerelere gidiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Yani mahallelere mi gidiyorsunuz öncelikle, iş yerlerine mi gidiyorsunuz yoksa bir toplantı mı yapıyorsunuz belli merkezlerde? Onu bir öncelikle bir açarsak, bir de gün gün verirsek belki o bir kalıcı olarak insanlar oradan bakar. Yani cumartesi neredeyiz, pazar neredeyiz, pazartesi bizim vaktimiz var mı, gidebilir miyiz diye. Onlara bir katkı sunalım öncelikle istiyorsanız. Sonra da niye, hayır devam edelim.
Çok teşekkür ediyorum. Tabii biz bu referandum sürecini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne oylamaya başladığı zaman bunun her halükarda halkın önüne geleceğini gördük. O süreç içerisinde bir program yaptık 23 mahallemizde. Mahalle birimlerimiz, mahalledeki partili üyelerimiz artı gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan 23 mahallemizde haberleşme mahiyetinde bir hayır WhatsApp grupları oluşturduk. 23 mahallemizdeki bu mahalle birimlerimiz bütün ev ziyaretlerini, bütün esnaf ziyaretlerini, bütün iş yeri ziyaretlerini yapıyorlar. Ben yönetim kurulu üyelerim, kadın kollarım ve gençlik kollarımla beraber zayıf gördüğümüz sandıklarımıza ayrı bir çalışma uyguluyoruz. Buralarda asıl vatandaşın sorununun, probleminin referandum olmadığını, önceliklerinin farklı olduğunu gittiğimiz yerlerde de gördük. Şimdi ben yaklaşık olarak 23 mahallemizde 10 binin üzerinde esnafımızı ziyaret ettim. Herhalde 7-8 bin tane haneye girmişimdir. Evet. Vatandaşlarımızın bize sokaktaki karşılığı inanılmaz derecede teveccüh. Aslında az önce de söyledim, neye oy verdiklerini öğrendikçe kesinlikle hayır ön plana çıkıyor. 23 mahalledeki esnaflarımızın, iş yerlerimizin, yaşayan ailelerimizin ciddi anlamda bunlara desteği ve katkısı oldu. 23 mahallenin dışında biz demokrasi meydanında bir stand açtık. Levent'te bir stand açtık.
Evet, görüyorum.
Evet.
Sazlı sözlü bayağı şey yapıyorsunuz.
Bir şenliğe de döndürüyoruz bunu. Sadece broşür değil. Evet.
Onu söylemek
istiyorum. 4. Levent'te yine hem Çeliktepe tarafında hem Konaklar tarafında stand açtık.
Konaklar 4 Levent.
4 Levent, evet. Boğaziçi Üniversitesi'nin Hisarüstü bölgesinde yine haftanın 3 günü 4 günü standımızı açıyoruz. Onun dışında Ortaköy'de yine bir standımız var.
Bunlar sürekli kalıyor mu orada?
Sürekli
sabahtan akşama kadar.
Evet,
kalıyor.
Evet, sürekli. Yani arkadaşlarımız
belli merkezlerde.
Saat, belli merkezlerde.
Mahallelerin merkezlerinde. Yani insanların gelip geçtiği yerlerde bu tür etkinlikler sürüyor.
Evet. Bunun temel sebebi şu.
Bakın isteyen yani gittiği zaman orada broşürünü şeyini falan alabilir.
Broşürünü alabilir. Zaman kalem hediye ediyoruz. Aslında burada tabii çok önemli bir projeden daha bahsedeceğim size. Bunları niye kalıcı olarak kurduk? Bakın Beşiktaş'ın 145 bin civarında bir seçmeni var. Hı hı. Ama günlük nüfusu 2,5 milyon üzerinde bir sirkülasyonu olan
ilçe.
Belki
de ilçe. Artmıştır şimdi herhalde.
Evet, 2,5-3 milyon arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nün belirlediği bir rakam var.
Doğru.
Ümraniye'den tutun, Kağıthane'sinden Fatih'ine kadar, Pendik'inden Üsküdar'ına kadar seçmenlerin ya da vatandaşların geçtiği yerler. Sabah işine geliyor, akşam evine gidiyor. Şimdi o vatandaşlarla konuştuğumuz zaman Beşiktaş'ta bambaşka bir tablo çıkıyor. Yani ben aslında sadece Beşiktaş'a değil İstanbul'a bir kampanya yürütüyorum.
Ben onu soracaktım. Sırf Beşiktaş değil de iyi oldu hatırlattınız. Yani bazı bize şimdi ben bir yandan da dikkat ederseniz hem Twitter'a hem sosyal medyaya bakıyorum. Hani sizle de ilgilenmediğimi zannetmeyin. Radyo olduğu için onlara da bakmak zorunda kalıyorum. Dünden yaptığımız yayın şeyinde altta size bayağı bir yorum geldi. birçok soru var. Bunların çoğu referandum. Onun dışında yerel yönetimlerle de ilgili sorular var ama biz konumuz tabii referandum olduğu için onlara belki değineceğiz bugün hepsine. Şimdi mesela bir soruların çoğu da şuydu. Hani Beşiktaş'ın dışına çıkıp faaliyet gösteriyor musunuz? Ben gerçi şöyle düşünüyorum. Yani orada faaliyet gösteren insanlar, yetkililer de bir başkaları. Yani ona da sizlerin yetişecek haliniz yok diye içimden düşünüyorum ama onlar da haklı olarak şöyle bir soru soruyorlar. Zaten Beşiktaş'ın hani oyu belli diyeceğiz ama hani hep geçen referandumda da hayır çıktı, burada da hayır çıktı. Acaba diğer ilçelere bir takviye de bulunuyor musunuz? Orada oraya bir katkınız oluyor mu? Onu da çok merak edenler var hakikaten. Onu açtığınız iyi oldu. Onu nasıl yapıyorsunuz? Beşiktaş'ın dışına bir şey var mı?
Beşiktaş'ın...
Yani yapmasanız da niye yapmıyorsunuz diye siz kimse soracak hali yok. Yani ben bu eleştiriye katılmıyorum esasında da. Var mı öyle bir şey? Onu da bir merak şimdi edenler için çok geldi soru onunla ilgili.
İzleyicilerimiz çok
belki
doğru.
Bunların içinde de çoğu eski siyasetçiler vardı. Sizi seven mi sevmeyen mi onu da bilmiyorum da yani Beşiktaş'ın dışında nasıl yetişeceksiniz onu da bilmiyorum. Buyurun.
Şimdi tabii tırnak içerisinde şunu söyleyeyim. Biz Beşiktaş'a çok apayrı bir siyasi anlayış getirmeye çalışıyoruz ve getirdik de bunu kurduk da.
Evet.
Zaman zaman vatandaşlarımız da bunu söylüyor. Özellikle de hayır veren vatandaşlarımız burada niye yapıyorsunuz da işte diğer ilçelere gidin falan.
Evet, olabilir.
Bir gün bir tane kadın arkadaşımız şahit oldu. Bir beyefendiyi aldım. Aynen söylediği cümleyi size söylüyorum. Dedim ki referandumla ilgili bir bilginiz var mı? Kararınız kesin mi? Benim dedi kafam karışık ama %51 dedi hayır vereceğim dedi. %49 da evetten yanayım. Geçen seçimde kime oy verdiniz dedim. Hangi partiye oy verdiniz? Önce bir şey yaptı. Ben dedi AK Parti'ye verdim dedi ama seçim olursa yine dedi AK Parti'ye veririm. Nerede oturuyorsunuz dedim. Ümraniye'de oturuyorum dedi. Hanımefendi de yanımda.
Beşiktaş'ta mı karşılaştınız?
Beşiktaş'ta Demokrasi Meydanı'nda.
Tamam.
Şimdi hanımefendi böyle bir baktı tabii. Vatandaşımızı biz bir şekilde ikna ettik, yolladık. Hayır vereceğini söyledi giderken. Dedim ki bakın kendi şahit oldunuz. Şimdi Ümraniye'deki ilçe başkanı arkadaşımın Ümraniye'de o seçmeni yakalayabilme şansı yok. Çünkü sabah erkenden işine geliyor, akşam geç saatlerde evine dönüyor. Şimdi doğal olarak Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih gibi ilçeler İstanbul'un hemen hemen yarısından fazla nüfusunun sirkülasyonun olduğu ana ilçeler burada. Yani biz kendi temamızı da bu noktanın üzerine kurduk. Onun için sadece Beşiktaş seçmeni olarak değil, İstanbul'un 39 ilçe seçmeninin geçtiği bir güzergah olduğu için burada çok daha canlı bir kampanya yapmamız lazım. Onun için ben İstanbul'un bütün seçmenlerin üzerine bir kampanya yürütüyorum. Hatta zaman zaman bazı ilçe başkanı arkadaşlarımız da sizin az önce sorduğunuz ya da vatandaşlarımızın az önce sorduğu soru gibi ya başkanım gece gündüz çalışıyorsun. Hani belirli bir oranda oyun var. Biz birazcık daha zayıf kalıyoruz diye serzenişlerde de bulunuyorlar. Ben hayatım itibariyle aldığım sorumluluğunun gereğini yerine getirme noktasında prensip sahibi olan bir arkadaşınızım. Bakın bu kadar önemli bir süreçten geçiyoruz. Doğal olarak benim Beşiktaş'ta İstanbul'un tamamıyla ilgili olarak yürüttüğüm kampanya hem il başkanımız tarafından takdir buyuruyor hem de diğer milletvekillerimiz tarafından takdir ediliyor. Zaman zaman milletvekillerimizle beraber de zayıf olduğumuz noktalara gidiyoruz. Parti meclis üyelerimizle beraber. Sokakta karşılaştıkları şeyin evet başkan sen doğru yapıyorsun. Beşiktaş çok önemli bir yer. Yani dışarıdaki algı sadece işte siyasetçileri söylediğiniz için söylüyorum. Dışarıdaki algı sadece Beşiktaş'ta belirli bir oy oranı yüksek. 145 bin seçmen var bu kadar çalışmamak lazım. Halbuki biz geçiş güzergahında olduğu için bütün İstanbul'a hitap ediyoruz. Şimdi önemli konulardan bir tanesi daha.
Evet.
Bakın bir referanduma gidiyoruz. Bu siyasi parti seçimi değil. Ülkenin yönetim şeklini oy diyoruz. Demokrasi farklı görüşlerin birlikte yaşam iradesidir. Yani bu kadar önemli demokrasiye inanmış insanların tek adam rejimine dur demesi gerekiyor. Az önce size söyledim. Yani hem Anayasa Mahkemesi'ni hem HSYK'yı hem 600 tane milletvekilini belirleyeceksiniz. Oy vermediğimiz bakanlar. Ben işin o kısmını çok çok önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Bakın İsmail Bey şu anda Türkiye'nin 420 milyar doların üzerinde bir borcu var.
Evet.
Biz bu yıl ödememiz gereken bir 68 milyar dolar borcumuz var. 28 milyar dolar artı rezervimiz var. Asgari ücret ve altında geçinen insanların cebinde 3 tane 5 tane kredi kartı var. O bankadan alıyor, diğerine ödüyor. Oradan alıyor, diğerine ödüyor.
Maalesef öyle oldu.
Şimdi insanlar borç batağının içerisinde ve biz tüketime dayalı bir toplum yarattık. Yani üretim
tüketime,
noktasında...
Tüketime, harcamaya.
tüketime, harcamaya. Aynen.
Evet,
yani
doğru.
Baktığınız zaman inşaat sektörünün dışında aslında sanayiye dayalı bir yatırımımız yok.
Yeni yeni müteahhitler türedi.
Maalesef.
Ve yani hala türetmeye devam ediyoruz.
Devam ediyor. İstanbul yaşanmaz halde, hep beraber görüyoruz. Bakın, ben Konaklar Mahallesi'nde yaşıyorum, 4. Levent'te. Eskiden 6-7 dakikada geliyordum Beşiktaş'a. Ya şu anda 40 dakikadan inemiyorum aşağıya.
Doğru. Ben Niye? De 15 sene evvel falan ben de Konaklar'da oturuyordum.
Evet.
O çok basitti. Orada çıkardık yukarıda 4. Levent'ten, hemen gidilirdi. Şimdi oraya gitmek için 1 saat.
Gidemiyorsunuz.
Beşiktaş'ta. Beşiktaş o da. Onu da söyleyelim yani. Konaklar
tabii,
Beşiktaş'a.
Beşiktaş. Niye
başka bir yere değil.
Aynen. Niye gidemiyorsunuz? Şimdi büyükleri aksına baktığınız zaman.
O yani... Maslak, Levent.
Binalarla dolduruldu, rezidanslarla dolduruldu, iş merkezleriyle dolduruldu. Yani
Zincirlikuyu'dan başlıyor Gayrettepe, Zincirlikuyu dediğiniz gibi.
Aynen
evet,
öyle.
Eteler, Maslak,
bu
doğru.
Rantlar inanılmaz rantlar. Yani aslında siyasetçiler toplumu böyle kolay para kazanma, yeni müteahhitler yaratma, yandaş şeyleri yaratma uğruna bu kenti bitirdiler.
Doğru.
Bakın, uzun bir dönemden beri de Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de. 15 yıldan beri, 16 yıldan beri de iktidardalar. Yani ben zaman zaman Cumhurbaşkanımızın tabii şehir plancısı olmam münasebetiyle de kentin bu değerlerini çok önemsiyorum. Hı hı. Zaman zaman Cumhurbaşkanımız çıkıyor. Ya işte dedi, bu kentte dedi artık dikey yapılaşma değil, yatay yapılaşma olacak.
Onları da bir ara bir programda konuşalım. Hakikaten
çok mutlu
doğru.
Olurum.
Yani bu kaçak yapılaşmalar, işte kat şeyleri pek anlamam imar konularından filan, ama sizden de ben bu konularda bilgi almak isterim.
Çok
hem İstanbul'un
olurum.
Geneliyle ilgili hakikaten bir keşmekeşlik var. Beşiktaş'ta da ve kentsel dönüşüm adı altında neler olacak, neler yapılacak. Onları başka
bir
programda
da
hakikaten iyice açtınız o
yani
konuyu. Güzel oldu.
Yani bunu söylememin temel sebebi şu. Biz üretmeden, eğitim ve kültür düzeyimizi aratmadan
evet.
bir toplum yaratmaya çalışıyoruz. Bakın yani 2017 dünyasında eğer ekonomik anlamda bir güçlü ülkeyseniz gücünüz vardır. Yoksa zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın çıktığı gibi ey Hollanda, ey Almanya, ey Amerika gibi nidaların karşılığında aslında alttaki esnafımızdan tutun iş adamımıza kadar dünya kadar sıkıntı yaşıyor. Turizm şu anda batmış vaziyette. Yani ülkenin öncelikleri farklı şey derken referandumun yapılması çok doğru değildir. Şunu da belirtmek istiyorum ben. Bakın 9 gün sonra referanduma gideceğiz.
Bir de referandum sonrasını da bir de konuşalım. O da aklıma
evet.
gelmişken ne olabilir? Evet çıkarsa, hayır çıkarsa.
9 gün sonra referanduma gideceğiz. Ne zaman yürürlüğe giriyor? 2019'da. Ya niye 2 sene sonra yürürlüğe giriyor bu? 2 sene niye bekliyoruz? Şimdi şeye baktığınız zaman 6 ay içerisinde eğer anayasada evet çıkarsa referandum.
Cumhurbaşkanlığı sürecinin dolmasından sonra mı?
Tabii. Yani şimdi ülke bu kadar borç batağının içerisindeyken, bu kadar öğrencilerin ciddi anlamda sorunları varken, gençlerimizin ciddi anlamda problemleri varken, yani Orta Doğu'da, Suriye'de yüzün üzerinde Mehmetçik kardeşimiz şehit olmuşken, ülke bu kadar sıkıntı varken, hani biz referanduma gitmemiz akıl kârı iş değil. Ben aslında Beşiktaş'ta farklı bir değer ve farklı bir proje referandum sürecini götürdüğümüzü söylemiştim. Şunu unuttum. Biz Beşiktaş'ta gönüllü avukatlarımız zaman zaman sohbetleri noktasında kararsızsan avukata sor şeklinde bir çadır açıyorlar. Gönüllü avukatlarımız. Hı. Ya ben dikkatimi çekti. Hem
ne
de
zaman?
İlçe başkanlığım bir aydan beri devam ediyor şu anda. İlçe başkanlığımızın önünde her gün saat 16'da açıyorlar. 19'a kadar da çadırları açık. Bir gün aşağıya indim ben. Arkadaşlarımıza da bir soru yönelttim. Dedim ki ben kararsız bir seçmenim. Yani niye beni ikna etmeye çalışıyorsunuz? Dönüşümlü bir şekilde 40'ın üzerinde avukat arkadaşımız birbirleriyle de nöbet tutarak, bakın evet. ülkesini seven avukatların aslında yaptığı şeye bakın. Ülkesini seven avukat arkadaşlarımız çadır kurarak 40'ın üzerindeki avukat dönüşümlü bir şekilde kararsızsan avukatına sor çadırını açıyorlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Niye referandum partiler üstü? Bakın bu avukatlarla bir ilgimiz yok. Yani çoğu gönüllü olan avukat arkadaşlarımız, bizim de tanıdık arkadaşlarımız var içinde.
Konuyu anlatabilmek için mi yok ikna edebilmek için?
Konuyu anlatabilmek
ha, tamam,
için.
Peki.
Yani seçmenin neye oy vereceğini,
anlatmak,
neyi oylayacağını anlatılması mahiyetinde.
Hakikaten o yani o şeyi alıp bir anayasa taslağını okuması falan insanların değil mi? Yani gerçekten Bakın, zordur yani bir vatandaş. Yani bunlar onun için hani hep bizde de gazetecilikte vardır ya, hap gibi vermek lazım. Yani bazı maddeleri alacaksınız küçük küçük, şu şu şu şu şu şu şu şu. Yani benim bile anlamam çok zor bazı şeyler. Yani orada mesela en son ne çıktı? Fesih yok deniyor ama fesih olduğunu söylediler. Yani ben gazeteci olarak var demeyeyim de hani siz onu söyleyin bana. Ama orada yazmıyor değil mi? Onu mesela avukatın dediğiniz gibi açıklaması, anlatması, yani burada yazması önemli değil ama bakın bu şunu yapar demesi de bunun fesi anlamını doğurur. Ama o taraftan ne diyor? İşte bak, meclisi feshederse kendini de feshetmiş diyor. Yani orada sanki böyle hani dediğiniz gibi söylemek istemiyorum. Bir kandırmaca mı var? Yoksa kandırmaca olması tabii imkanı yok tabii anayasada da. Yani bir anlatım bozukluğu mu var iyi niyetiyle? Yoksa hakikaten bu var da biz mi bilmiyoruz? Yani bunu böyle hap gibi verilirse en azından ben anlarsam herkes de anlar gibi düşünüyorum. Şimdi o konuyu mesela açıklayalım anayasada mesela.
Fesih yetkisi var mı yok mu?
Var mı? Bir de yani hangi maddeler ilk üçte karşısınız da buna hayır diyelim. Şimdi karşıyız hayır diyelim ya. Tabii.
Evet. Aslında çok
tabii ikna edin.
Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bakın ne diyorlar? Eğer karar milletinse biz evet diyoruz. Şimdi
sloganlar. Şeyler, reklamlar
evet,
öyle.
Evet reklamlar öyle.
Şimdi, ben bir de reklamı soracağım. Laf oradan oraya atlıyoruz ama işte radyoculukta da bu böyle başka bir o var. Ya, bir de şey var. Mesela siz niye şey mesela hayırda çocuk figürleri kullanıyorsunuz? Evet. Bir de bu geleceğimizi hani oyluyoruz. Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Hani bir aileden çok çocuk figürleri ve hayır filan. Ben mesela onu şahsi olarak merak ettim. Evet. Yani sonuçta ben de medyanın içinde olduğum için böyle tanıtım içinde. Ben de onu bir öğrenmek istiyorum.
O konuya gireceğim. Şu fesih yetkisi askıda kalmasın diye.
Tabii tabii.
Bakın şimdi başkanın partinin genel başkanı olması münasebetiyle bir parti devleti kuruyoruz. Doğal olarak o başkan parti genel başkanı olarak 600 tane milletvekilini yazıyor. Evet. O 600 milletvekilini de vatandaşın önüne koyuyoruz, oyluyoruz. Yani vatandaş o 600 milletvekilini seçti, parlamentoya götürdü. Evet. Şimdi meclis seçimlerinin yenilenmesi fesi ismi kullanılmadan meclisi aslında lağvediyor. Meclis seçimlerinin yenilenmesi fesih kelimesini kullanmadan biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın öyle bir yetkisi var, karşı savunmaya geçtikleri zaman işte kendi döneminde gidiyor şeklinde.
Var kendi döneminde gidiyor kendi doğru döneminde ama fesih de var yani tasfiye
parlamentonun fesihi de var tasfiyesi de var
kendi de gidiyor kendini de ediyor
ama bunu yaparken de şimdi yargılama konusunda da aynı problem var. Bakın
bunda yok dememek lazım diyorsunuz.
Kesinlikle
siz.
Yok
daha
dememek
ilk
lazım.
Başında var
meclisin
ama şu da var demek.
Lav edilmesi, yeniden seçime gidilmesi meclisin fesi anlamına gelir. Yani bu çok açık ve nettir. Bütün avukatlar da bu konuda aynı paydada aslında buluşuyorlar. Ama birbiriyle çelişen bir şey daha var. Hadi farz edelim ki genel başkanlar yazdılar listeyi, millet o listelere oy verdi. Ya bir kişi ancak 400 kişi bir haksızlık, bir hukuksuzluk, anayasaya aykırı bir bakan yolsuzluk yaptığı zaman ya da başkan bir hata yaptığı zaman ancak 400 tane milletvekili bir araya gelerek yargılayabiliyor. Şimdi o 600 milletvekiline de millet oy vermedi mi? Niye bire karşı 400? Yani biz eğer kendimizde korkumuz yoksa, söz konusu eğer vatansa, söz konusu eğer milletin kararıysa, iradesiyse, yapacağımız hizmetlerde hukuka uygun yapacaksak niye bir kişinin yargılanması için 400 tane milletvekilinin oyu gerekiyor?
Onun için siz tek adam.
Tek adam
diyorsunuz.
Onun için tek adam diyoruz. Peki. Yani bu gerekçelerin hepsini koyuyoruz da. Şimdi çocuk figürüne gelince bu ülkenin geleceği gençlerin üzerinde. Bu ülkenin geleceği çocukların üzerinde. Bakın ülkelerin bir süreç yaşaması böyle bugüne yarına değildir. Az önce verdiğim örneklerde Libya'sından, İran'dan, Suriye'sine kadar yani belirli bir süreçten sonra o ülkelerin içi kaynatılarak emperyal güçler tarafında ve bölünme sürecine doğru götürülüyor. Biz aslında bu referandumla çocuklarımızın geleceğini yok ediyoruz. Yani bir 5 sene sonra, bir 10 sene sonra, bir 15 sene sonra Türkiye'de hangi tabloyla karşı karşıya geldiğini çok net bir şekilde bu referandumda görebiliyoruz. Bakın tek adamı dünyadaki egemen güçlerin dizayn etmesi çok kolaydır. 1 Mart tezkeresini onun için örnek verdim. Yani 1 Mart tezkeresinde parlamento ortak akılla onu durdurdu. Bugün bir Suriye değilsek 1 Mart tezkeresinde geçit vermeyen milletvekillerinizin iradesinden dolayıdır. Ama yarın bir tek adam olursa o bir tek adamı herkesin ikna etme şansı haddinden fazladır. Yani otokontrolün olmadığı, güçler ayrılığının olmadığı bir demokrasiden bahsedemeyiz. Biz aslında ülkemize demokrasiyi geliştirmemiz gerekirken, özgürlükleri geliştirmemiz gerekirken maalesef bu anayasayla bambaşka bir tablo çiziyoruz. Ülkemizin bu karanlık günlerine vatandaşımız geçit vermeyecektir. Duyarlı bir şekilde herkes sandığa gidecektir, oy kullanacaktır ve hayır oyu kullanacaktır. 17 Nisan sabahı sandıkta hayır çıktığı zaman da başbakan yine yerinde, cumhurbaşkanı yine yerinde. Türkiye'de değişen bir şey zaten olmamış efendim, olacaktır. Sadece bir tek şey söz konusu olmuş olacaktır. Artık hukuk işleyecektir. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir yerde ekonomi de canlanır. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir yerde insan hakları da çok daha iyi bir noktada olmuş olur. Özgürlükler de iyi bir noktada olmuş olur. Biz o zaman gelişmekte olan ülkelerle yarışır hale geliriz. Ben bütün vatandaşlarımızın bu duyarlılıkla sandık başına gideceklerini, hayır oyu çıkacağını ama sandıklar açılana kadar da bütün vatandaşlarımızın aynı duyarlılıkla kampanya yürütmesi noktasında o cesaret ve şeyin içerisindeler. Niye cesaret kelimesini kullandım? Bakın sahada inanılmaz derecede sıkıntı yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. İsmail Bey, gece pankart asıyoruz, afiş asıyoruz, billboardlarımızı asıyoruz. Sabah olmadan afişlerimiz, pankartlarımızın tamamı yırtılıyor.
O ama her şey, her seçim öncesinde.
Bu referandum süreci bambaşka bir süreç. Bakın Dünya Göz Hastanesi'nin karşısında bir panomuz var. 6 sefer o panonun afişlerini değiştirmek zorunda kaldık. Video kameralarında saat sabahın 3'ünde bir araçlarla geldiklerini, araçların plakasını tespit etmemize tespit ettik. Emniyet müdürümüzü de aradım. Yazı da yazdım, mail de attım emniyet müdürlüğümüze. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulundum. Bakın evet, pankartlar yerinde duruyor. Sadece hayırlar kesiliyor. Yani araç plakaları belli. Bu bir milli servettir. Bakın eğer biz millilikten, vatandaşlıktan ondan bahsediyorsak yazık günah. Evet. Yani biz kendi cebimizdeki paralarla devlet olanaklarını, devlet imkanlarını kullanmadan duyarlı vatandaşların kampanyaya verecekleri desteklerle maalesef ki çok antidemokratik de bir süreç gidiyor. Zaten 15 Temmuz darbesinden sonra olağanüstü hal süreçlerinin sürekli uzatılmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Şu demokrasi meydanında emin olun en az 35-40 tane vatandaşı evet kampanyasını yürütenlerin elinden aldı. Vatandaşa broşür uzatıyorlar, almıyor vatandaş, yere atıyor, arkasından hemen ensesine yapışıyor. Polis arkadaşlarımız eğer orada olmamış olsa böyle bir şey olur mu? Siz eğer milletin kararına, milletin iradesine saygılıysanız evet de verebilir, hayır da verebilir. Bakın benim broşürümü almayan vatandaşa ben fikrinize saygılıyım. Sadece ve sadece bu broşürü vermemin temel sebebi neye oy verdiğinizi bilmeniz açısından. Bu kadar ülkenin bütün olanaklarını kullanarak, ülkenin bütün kaynaklarını kullanarak bir propaganda yürütülmesi de adil değildir, eşit değildir. Yani vicdanen insanlığa da yakışan bir şey değildir. Dün İçişleri Bakanımız Beşiktaş'ta bir miting yaptı. Yani oldukça cılız, 80-100 civarında vatandaş vardı yoktu. Yani bu kadar devletin bütün olanaklarına rağmen bu tablo yürüyor. Zaten biliyorsunuz meydanlara da Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı çıktığı zaman maddelerle ilgili bir açıklama yok. Sadece Genel Başkanımızı muhatap almışlar. Genel Başkanımızın açık ve hodri meydan bir çağrısı var. Buyurun istediğiniz kanalda, istediğiniz gazetecilerle anlatalım. Böylesi de bir antidemokratik süreç işliyor.
Liderler üzerinden biraz gidiyor zaten olay benim anladığım kadarıyla. Yani Kılıçdaroğlu'na çok yüklenme olduğu bir aşikar. CHP kanadından da yani direkt belki Sayın Erdoğan'a olmasa da onun tek adamlık vurgusu ona yapılıyor. Yani ben bunları normal karşılıyorum aslında. Sizin dediğiniz tabii içiniz yanmış o şeylerin yırtılması, atılması filan ama yıllardır hep seçimler gördüğümüz için siz de tabii siyasetin içinde olduğunuz için bunlar normaldi ama diğer şeylerde kandırmacalar filan bana daha böyle insani gelmiyor. Hani işte o işte bir şey bir madde yazdırırken onun içine o maddenin konulmaması böyle kıyısından köşesinden dönülüp gene o maddenin o şekli olduğu halde başka türlü şey yapılması. Hani onlar biraz daha vicdani, daha insani değil filan gibi geldi. Doğruya doğru neyse o söylense. Hani ben CHP doğru söylüyor, AKP doğru söylüyor, MHP doğru söylüyor, yanlış söylüyor filan demiyorum ya. Direkt bir şeyler, kanunlar niye için yazılır kanunlar? Bizim içindir. Direkt ve açık olması lazım değil mi? Ya sarih mi diyorsunuz siz? Atır şey de. Ama bunların yani böyle tartışılır olması benim pek hoşuma gitmiyor. Ama diğer şeyler seçimlerde hep olacak
çok
şeyler gibi geliyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz o
ya,
şey söylediğimi?
Aslında,
onun için de anlayamıyoruz yani nedir bu?
Ben bunu niye söyledim biliyor musunuz? Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri bizim bütün afişlerimizi,
doğrudur,
tespitli olmasına rağmen. Yani geçenlerde Kağıthane'ye genel başkanımız geliyordu.
Bir şey yapılmıyor, bir yaptırım yok diyorsunuz değil mi?
Hiçbir yaptırım yok. Yani ama biz onu yapmıyoruz. Biz milli değer olarak bakıyoruz. Yani sonuçta kampanyayı bir güç hegemonyasının üzerine yürütmek adil değildir, eşit değildir.
Halbuki CHP iktidar Beşiktaş'ta. bir de ona bakmak
buna
lazım yani, değil mi yani?
Yani
bakmak
yani,
gerekirse.
Buna rağmen mücadele edemiyoruz gerçekten. Şimdi liderler az önce söylediğiniz cümleden yola çıkarak bakın biz ilk günden beri Sayın Genel Başkanımız ve parti örgütümüz bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesinin olmadığını, bunun ülkenin meselesi olduğunu, onun için de mümkün olduğunca bu kampanyayı siyasi partide geri tutarak.
Onu, yani, onu hep söylüyorsunuz ama ister
ama
istemez
maalesef ki, verecekleri cevabı olmayan, söyleyecekleri sözü olmayan Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Sayın Genel Başkanı hedef alıyorlar. Ya biz bir genel seçime gitmiyoruz, bir yerel seçime gitmiyoruz. Biz neye gidiyoruz? Toplumun ortak mutabakatı olan bir referandum, bir anayasa değişikliğine gidiyoruz.
Ama sonuçlar değerlendirilirken öyle olmayacak, ben size söyleyeyim o.
Evet.
Yani çıkacak sonuçlara göre bir değerlendirme olacaktır. Yani bir artık kaosu olmaz inşallah da yani sonuçta çıkarsa başka türlü bir değerlendirme, hayır çıkarsa başka türlü bir değerlendirme partiler açısından ister istemez olacaktır. Yani
muhakkak,
ne kadar olmayacak desek de.
Tabii muhakkak, ama şunu size söyleyeyim. Yani partilerin içerisindeki değişikliklerin ya da siyasetin ne getireceğini 16'dan sonra beraberce göreceğiz. Ama şundan emin olun ki bütün vatandaşlarımız da onu görüyorlardır. Yani hayır çıktığı zaman başbakan yine yerinde, cumhurbaşkanı yine yerinde.
Tabii orası öyle.
Sadece herkes kendi görev alanının içerisinde çekilmiş olacak. Bu konuda da ben doların çok daha aşağılara geleceğini hayır çıktığı zaman.
Hayırdır.
Tabii ekonominin çok daha canlanacağını. Bakın biz ithalat ihracatımızın %52'sini Avrupa'ya yapıyoruz. Hukukun olmadığı bir yerde yatırımcı gelmez. Turizmimiz tamamen dışarıya bağlı. Yani geçen yıl Rusya ile bir sorun problem yaşadık. Allah muhafaza Akdeniz Ege sahillerindeki bütün oteller neredeyse iflas noktasına geldi.
Geçen sene darmadağın
oldu. Bu gerginlik, bu kaotik durum ülkemize de yaramıyor, vatandaşlarımıza da yaramıyor. Bir sürü insan işsiz kalıyorlar. Onun için hayır çıktığı zaman herkes kendi görev alanına çekilmiş olacak. Hukuk egemen olmuş olacak. Yatırımcı da ülkemize gelecekler. Benim ürktüğüm noktalardan bir tanesi şu. Tabii aynı zamanda iş sektörünün içerisindeyiz. Her birimiz çoluk çocuğumuzun rızkını kendi mesleklerimizi, kendi işimizi icra ederek de yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir iş adamı arkadaşımın söylediği şey. Ya yerli sermaye artık yurt dışına gidiyor. Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Bakın yabancı sermaye...
İş gücü de gidiyor. Okumuş insanlar da gidiyor.
Evet, yani yabancı sermaye gelip gidebilir. Buna bir diyeceğim yok. Ama yerli sermaye dışarıya gittiği zaman geriye dönmüyor. Ülke bu kadar sıkıntılı bir süreç içerisindeyken bu referandumun hiçbir önceliği yoktu. Ben bütün vatandaşlarımızın sağduyulu davranacaklarını, ülkesini seven her vatandaşımızın daha duyarlı bir şekilde ülkenin geleceğiyle ilgili olarak sandığa gideceklerini, hayır oyu kullanacaklarını ve hayırdan sonra da ülkemiz yine o ortak değerlerle, ortak paydalarla bir arada olmuş olacak diye düşünüyorum.
Şimdi siz, ben biraz evvel bahsetmiştim, siz de bizi de eleştirmesinler daha sonra, bize de böyle sosyal medyadan da şeyden de yapılan haberlerden ve bu radyo programını yayınladıktan sonra bir sürü tabii şeyler gelecek. Hem biz mail diyoruz onlara, hem mesajlar gelecek.
Evet.
Şimdi birkaç bir şeyler var da bunları okuyayım ben de istiyorsanız. Niye okumadı etmedi falan gibi olmasın. Şimdi daha önce tabii yayın öncesi yazılan bunları, yayın sırasında bunların hiçbirine bakamadım ben teknik olarak. Mesela Avukat Ender Bey, bilmiyorum, Mualla Narin, tebrik ediyoruz demiş. Sayın Başkan iyi çalışıyorsunuz. Yayını ailece bekliyoruz demişler. Herhalde izlemişlerdir. Beşiktaş kesinlikle hayır diyor. Balıkçı Tuncay köy içinden. Evet. Hayır der. Sabahattin Başkan neden hayır? Anlattınız zaten onu. Türkiye sesleniyor. Ara yurt dışından da dinleniyor diyor radyo. Burada anlatmak lazım. Evet. Selam Başkanım, Karanfil Köy'e gelecek misiniz? Karanfilliye diyor. Karanfil Köy olacak herhalde. gittiniz mi bilmiyorum Karanfil'e.
Biz Karanfil köye...
Onların sorunları mı var? Ben kaçırdım. Sorunlarımız büyük. Bizimle ilgili gelişme var mı? Ne olduğunu bilmiyorum.
Şimdi Karanfil köy biliyorsunuz aslında gecekondunun olduğu bir mahallemiz. Uzun bir dönemden beri oradaki vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşıyorlar.
Akatların altı mı?
Evet, akatların altı. MKM'nin tam karşı mahallesi. Küçük şey, oldukça çok kıymetli bir yer. Oldukça çok değerli bir yer. Aslında uzun zamandan beri böyle kentin içerisinde bu yerlerin kalması da işte,
bir ara Kiptaş girmek istiyordu falan. Oralar mıydı onlar?
Şimdi bir ara Kiptaş girmek istiyordu. Bir ara Cumhurbaşkanımızın yakın arkadaşı çocuklarının burslarını veren Ramsey, ben işi hallettim dedi. Vatandaşlarla bir şey yürüttüler.
O kadar şey bir yer mi?
Dünya kadar müteahhit geldi gitti. İşte bir ara Ali Ağoğlu ilgilendi falan. Şimdi tabii ben
onun için soruyorlar demek ki.
Evet, evet. Ben ilçe başkanı olduktan sonra mesleğim itibariyle oradaki vatandaşlarımız ne istiyorlarsa sonuna kadar onların arkasındayım.
Tapu mu onlar?
Mülkiyet olarak Büyükşehir'in tapusundalar. Bir kısmın hak sahiplikleri var. Aynı zamanda geri görünüm etkilenme bölgesine kalıyor.
Armutlu bundan, gibi mi?
Biraz? Armutlu gibi. Bundan 4-5 ay önce tam zamanını hatırlamıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde bir mecliste karar alındı. Oranın mülkiyetinin Kiptaş'a devredilmesiyle ilgili. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş ilçe başkanı olarak grup başkan vekilimiz Ertuğrul Bey'le de görüşerek o vatandaşların hakları neyse orada korunması mahiyetine Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir girişimde bulundu. Oradaki vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Kendi istekleri ve taleplerinin dışında asla biz geçit vermeyeceğiz. Bakın bu inşaatta elde edilen rantı artık milletin gözüne kimse kaçıramaz. Orası da öyle.
Kuru çeşme... sahipleri de yararlansa orada.
Tabii, tabii. Şimdi İsmail Bey şöyle düşünün. Yani bir amcanın ifadesini size söylüyorum. 85 yaşında evladım dedi ben buranın dedi tuğlasını şeyini ben yaptım dedi. 85 yaşından beri hayatını orada.
Kaç yıl önce?
Dedi, oradan sürdürüyor. Yani işte Beşiktaş.
Zamanında müdahale edilse tabii, bu tür yerler hep eskiden beri budur zaten sorunlar.
Beşiktaş boşken daha hiçbir şey oynamazken. Şimdi ülke öylesi bir noktaya geldi ki hemen bir tane yandaş müteahhit bu diyorlar. Oradaki vatandaşa işte çıkarttıkları kentsel dönüşüm yasalarını falan biliyorsunuz. İlerlemedi. Bakan bangır bangır bağırıyor. Bu mantıkta, bu mantaliteyle yürümez, yürüyebilmesine de imkan yok. Sadece
nerede,
ranta dayanı.
Nerede neyin olduğu belli değil. Nerede ne planı var. Avcıları dayanı serbest bırakmışlar mesela.
Aynen.
Yeni çıktı. Evet. Dün müves gün okudum. Nasıl oldu bilmiyorum.
Oradaki birazcık
konuşuruz
daha, evet, birazcık daha farklı. Yani Karanfil köy ve Kuru Çeşme üstü çok önemli.
Evet, çünkü orada da yerler
tabii
var.
Tabii Kuru Çeşme üstüne de öyle. Yani bu mülkiyet...
Kuru Çeşme daha değerlidir ama benim anladığım kadarıyla.
Çok daha kıymetli. Yani tamamen boğaz, tablo, resim ayaklarınız altında. Şimdi orada da şu var. Eğer bu referandum süreci geçerse oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetli hat noktasına gelecektir. Bir tek kararname ile bakın başkana verdiğimiz yetkiyle bir tek kararname ile şimdi şu anda orada 2960 sayılı Boğaz Yasası var. Kültür Varlıkları Yasası
tamamen
var. İmar Kanunu var. İlçe Belediyesi var. Büyükşehir Belediyesi var. Ama eğer referandumda evet çıktı, başkan geldiği anda verdiğimiz yetkiyle bir tek kanun hükmündeki kararname ile ben kardeşim bütün yasalardan ayrı tuttum. Hadi size buyurun dağın başında bir TOKİ konutu gidiyorsanız gidin. Gitmiyorsanız da sadece moloz bedeli öderim. Ve yandaş müteahhitlerden bir tanesine de peşkeş çekecekler. Oradaki vatandaşlar bunu biliyorlar. Oldukça da temkinliler, oldukça da kaygınlar. Çünkü bu kanun hükmündeki kararname yani tamamen keyfi keder bir A4'de akşam oturdunuz, yazdınız. Yarın bir baktınız ki bambaşka bir tablo. Eyalet sistemine geçilebilir. Yani biz ülkemizin doğu ve güneydoğunda uzun bir dönemden beri sıkıntı yaşıyoruz. Bakın başkan.
O kadar diyorsunuz.
Tabii
yani.
tabii var bu. İdari yapılanmada bütün yetkiyi başkana veriyoruz. Başkan isterse bir akşam
A4 yapabilir kağıdına, diyorsunuz. Yani yapılabilir. Yani
o yetkiyi veriyoruz.
Anladım.
O yetkiyi veriyoruz. Yani
öyle bir şey tahmin başkan, etmiyorum ama
bu başkan anladım. Benim babam da olabilir. Bu başkan sıradan bir vatandaş da olabilir. Bu başkan başka biri de olabilir. Ben şahıs anlamda tarif anladım. Etmiyorum ama verdiğimiz yetkiyi tarif etmeye çalışıyorum. Bir akşam oturduğu anda 5 tane ili bir araya getirip bir eyalete döndürebilir. Yani bu kadar büyük bir yetkiyi ve bu kadar kontrolü olmayan, hukuki altyapısı olmayan bir yetkiyi ülkelerin varlığın söz konusu olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Yani demokrasi yok. Güçler dengesi yok.
Ama bu referandumda ne olacak mı olmayacak mı işte bakacağız.
Evet. Yani. Onun için vatandaşların neye oy verdiğini bilmeleri aslında bunu söylüyorum. Bilerek oy verdikleri zaman zaten hayır veriyorlar. Sadece bilmedikleri zaman, onun için söyledim 40 tane anladım. Televizyon kanalının 39 tanesi bambaşka bir şeyler anlatıyor. Sabah Kılıçdaroğlu böyle yaptı, akşam Kılıçdaroğlu...
CHP'de başka yollar bulacak o zaman yani biraz da...
Biz bu kampanyayı birebir vatandaşa dokunarak yapıyoruz. Bakın Beşiktaş'ta tabii bizim de eksiklerimiz vardır. Ben ilçe başkanı olduktan sonra girmediğimiz sokak kalmadı. Hatta ciddi anlamda eleştirilerle
yok,
de karşı karşıya...
Yok, gelen mesajlardan da görüyorum. Evet. Yani siz bayağı da samimi olarak mesela dikkat ettim mesela Sayın Sebahattin... İşte sizin sürüklemiyorlar, evet, başkanı iyi çalışıyorsun falan gibi. Biraz böyle samimiyet hakikaten dokunmuşsunuz gibi. Yani çünkü ben mesajlardan da anlarım. Çok böyle şey yazanlar vardır tanımayarak soru soran veya mesaj göndermek isteyen. Bir de bunlar baya baya tanıyor ya da yakın bir tokalaştığınız bir temas kurdunuz ki başkanı iyi çalışıyorsun falan gibi hitaplar falan var. Demek ki böyle
İkna olmayan arkadaşlarımıza
kavrama yapmışsınız.
Evet, ikna olmayan arkadaşlarımıza, esnafımıza, iş yeri sahiplerine ikinci, üçüncü sefer gittim. Dün Dikiltaş'ta bir arkadaşımızla karşılaştım. İlk gittiğimde evet diyordu. Dedim ki bak, ilk geldiğim zaman dedin ki sadece seçim için geliyorsun. İki hafta içerisinde ikinci sefer oldu geldim. Elini sıkıyorum, evet veriyordum, bir şeyler anlattım. Ümit ederim ki sen de bir şeyler araştırmışsındır. Çünkü bana inanma. Yani ben sana özetini yaparım, kendin de araştırabilirsin. Ya başkan dedi, ben senden özür diliyorum dedi. Gerçekten dedi, sözünün erisin dedi. Söylediğinde yaptın, geldin. Ben de araştırdım. Benim yanlış bildiğim bilgiler vardı. Haklısın o konuda. Ben evet yerine hayır oyu vereceğim. Çünkü bu ülke meselesi. Burası yani da. Bu çok önemli. Bir şeyle daha karşılaşıyoruz. Şimdi makam sahibi olan insanların tevazu sahibi olması gerekiyor. Bakın adalet de budur, vicdan da budur aslında. Yani güçlü olduğumuz yerlerde...
Sevinirsiniz en sonun.
Yani, insanın doğası bu değil mi?
Yani insan, sevdiğiniz zaman zaten istediğiniz her şeye
tabii,
kavuşursunuz.
Tabii. İnsanın doğası bu değil mi?
Yani güç sahibisiniz, para sahibisiniz, mevki sahibisiniz ama sevilmiyorsunuz.
Hiçbir anlamı yok. Yani. Hiçbir mantığı yok. Yani
sevdikten sonra zaten yapamayacağınız şey var mı?
Önemli olan şey ne biliyor musunuz? O koltuktan indikten ama. Sonra eğer aynı sokaklarda dolaşabiliyorsanız... Aynı insanlar size aynı duygularla sarılabiliyorlarsa demek ki siz insan olmanın gereğini yapmışsınız.
Yani Beşiktaş'taysanız Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Yani buraya çıktığınız zaman yani size bir dokunmaları, selam vermeleri, gülmeleri falan daha güzel bir şey olabilir mi?
Çok haklısınız.
Yani benim çok param var diye yaz dolaşıyor. Ben mevki sahibim. Ne kazandırıyor?
Ama maalesef işte. Toplum öylesi bir noktaya gitti ki yani bakıyorsunuz.
Gitgide de erozyona uğruyoruz.
Çok yani, erozyona uğruyor.
Ama bunu kaybetmemek lazım bence, bilmiyorum. Yani i̇şte insanlar kendileri kazanır.
Çanakkale'deki başkan. Ruhu kaybetmememiz lazım.
O zamanki insanlarla bakın, şimdiki insanlar arasında.
Bakıyorsunuz yani. Değil mi? Sabah kahvaltısı yarım ekmek, akşam üzüm hoşafı.
Onları da karşılaştırmıyorum bile ben. Yani şu durumusu şey yapıyorum.
Şu anda bakıyorsunuz yani devleti yönetenlerin servetinin haddi hesabı yok. Yani nereden para kazanmak çok kolay bir şey değil.
Yeter oldukça yani.
Ama dönüp bakmak lazım. Bakın insanlar aç. İnsanlar yoksul, insanların iş problemleri var. Doğal olarak toplumumuzun büyük bir çoğunluğu bir depresyonda.
İz bırakmak çok
önemli. İz bırakmak lazım. Yani hizmeti vatandaşlara bu gözle bakmak lazım.
Önemli unutulmazsınız.
Önemli problemlerden bir tanesi daha vardı. Sokakta çok yoğun karşılaştığım için bunu söylüyorum. Bir Suriye meselesi var, bir Suriyeliler meselesi var. Yani bakın bu referandumdan önce... 2,5-3 milyon civarındaki Suriyeli vatandaş yapılmasıyla, vatandaşlık hakkının verilmesiyle ilgili olarak hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Başbakan'ın ifadeleri vardı.
Bu seçimlerde de bayağı gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Tabii. Sonraki seçimlerde.
Tabii çok haklısın. Evet, tabii. Bakın biz kendi ülkemizin insanlarına bu değeri vermezken, ben Amerika'ya gitsem bir Amerikalı bana bu değeri verir mi? Vermez. Bir Alman verir mi? Vermez. Şimdi bakıyorsunuz en iyi hastanelerde tedavi ediliyorlar. Çocukları sınavsız üniversiteye gidiyorlar. Devletten para yardımı alıyorlar. Benim ülkemin insanları açken, yoksulken, bu yoksulluk varken... Yani ben kendi ülkemin insanlarına niye sahip
yani
çıkmıyorum?
Onlara da yapılsın ama zemin kaydı
tabii,
başka bir şey oldu.
Tabii,
onu anlatmaya
işte bunun temel sebebi şu.
Başka bir şey oldu.
Seçmen orada. Yapma mantığıyla, bana oy verme mantığıyla.
Yoksa hiçbir şeye karşı değiliz. Yani tabii. En iyi hastanede, özel hastanede tedavi gösteriyor. Evet. Hiç ona şey yok ama zemin kaydı... Orada katılıyorum.
Evet.
Ama ya öbür türlü her türlü yardımı görsünler, her türlü desteği alsınlar. Sorun yok.
Doğru.
Şimdi tanımayanlar da herhalde var. Sayın Sebahattin Öztürk, sizi ilk defa tanıyacağım. Dededen CHP'liyiz. Programa katıldığınız iyi olmuş demiş bize. Etkinliklere gelemiyorum, hastaymış. Ama destekliyorum demiş.
Teşekkür ediyorum.
Almanya'dan yazan var. Yurt dışı oylar. Bunu biraz evvel konuşmuştuk yayın öncesi. Biraz sizde birkaç fikir belki sunarsınız. Yurt dışı oyları zor. Yurt dışı oyları zor. Herhalde sizin için de. Yurt dışında miting yapamıyorsunuz. Böyle ulusal yayın yapan, sonuçta internet ulusal da yayın yapıyor. Çıkın duyalım sizi Beşiktaşlıyım. Çok sevindim diyor. Ha, buraya çık ve çok evet. Sevinmiş. Yurt dışına nasıl sesinizi duyuracaksınız? Bu vesileyle duydum demeye getiriyor kısa bir şey.
Şimdi tabii
yurt dışında miting yapamıyorsunuz. Genel bir CHP için demiş ama benim anladığım kadarıyla.
Doğru.
Değil mi?
Doğru.
Siz yurt dışına yayın yapsanız
şey
sesten pardon. Evet.
Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum.
Bir de yurt dışındaki oradan şey isterseniz değinelim. Biraz evvel demiştik ya Almanya'daki, Hollanda'daki şeylere bu konuyla ilgili. Hı hı. Belki bunu da açacak ama yazamadı tabii o satırda. Onlar ben biraz etkiledi diyordum. Evet oyları artışa geçti. Siz başka bir tezde bulundunuz. Hani o öyle değil de esasında başka türlü dediniz. Ben
şöyle,
söylemeyeyim. Buyurun
şöyle, evet. Söz şimdi sizin. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Beşiktaş medyada her ne kadar Beşiktaş simgesi olsa da Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında Beşiktaşlar var.
Tabii.
Doğal
tabii.
olarak da tabii. Aslında yerel
bizim de misyonumuz o doğru.
Evet, yerel ölçekteki bir yayın değil.
Düşünse de
ulusal ve hatta uluslararası ölçekteki bir yayın. Ve bugün teknoloji de gelişti. İnternet üzerinde çok rahatlıkla.
Yani biz kendimizi şey yapmak için söylemiyoruz.
Hayır,
radyo
bu,
ben
bu
dışarıda
bu
ulusal
ama.
Kanallarda da yaptım ama mesela Bodrum'a da gidiyorum yazın orada yaşıyorum.
Ama dışarıda bu karşılaştı.
Ama mesela soruyorum Kaşlı 99.7 orada yayınımı dinleyeceğim. Diyorlar ki abi orada 99.7 değil işte orada 99.24. Orada bile değişiyormuş ama burada değişmemesi tabii dediğiniz gibi internet üzerinden artık mesela Show TV'de olsun, Habertürk'de evet. olsun ulusal yayın yapıyor ama onu internetten de var, yurt dışından da dinleniyor. O bakımdan bu yayın şey dinleyen kişi bunu yakalamış, güzel bir şey.
Her Beşiktaşlı zaten bu yayını takip
evet,
ediyor.
Evet. Güzel bir şey.
Çünkü aynı zamanda bizim bir kulübümüz de var. Yani bizim bir çarşımız da var. Kendi doğru. değerlerimiz de var.
Tabii. Biz spora siyaseti çok karıştırmak istemiyoruz. Evet. Onun için de yani AKP'li de olsun, tabii. CHP'li de olsun, MHP'li de olsun herkes konuşuyor. Ama tabii sporla ilgili değil bir siyaset, gündem, son dakika bütün... dediğiniz gibi ulusal bir Beşiktaş markası adı altında Beşiktaş Gazetesi'ymiş, Radyo Beşiktaş olarak yapıyoruz.
Bu konuda kente ciddi bir değer koyuyorsunuz
evet,
aslında.
Çok teşekkür ediyorum. Ya. Evet, sağ olun. Çoktan da bunları duymadığımız için bir sürü insandan evet. sevindim valla.
Öyle öyle. Yani sonuçta bakın bugün ben bu programa geldim. Almanya'daki vatandaşımız, Almanya'daki arkadaşımız yorum yapabiliyor.
Evet, evet.
Çok önemli yani bu kanalları kullanarak bakın özgür bir
medya. Bir kişiye bile ulaşsanız.
Ulaşmak. Özgür bir medya olmadığı için. Hukuk olmadığı için, demokrasi olmadığı için ülkemiz aslında böyle ayrıştı. Eskiden hepimiz Anadolu'nun yok çocuğuyuz. Yani eskiden insanların birbirlerine bakış açıları, sevgileri, saygıları farklıydı. Şimdi yurt dışı oylarla ilgili gelince. Bakın,
evet orada sizin ayrı bir görüşünüz var. Onu
aslında Büyük Orta Doğu Projesi çok uzun bir zamandan beri biliyorsunuz Türkiye'nin de dünyanın da kamuoyunun gündeminde. Başladılar Libya, Mısır, Irak, arkasından Suriye. Şimdi bunu kim istiyor? Bunu emperyal güçler istiyor. Emperyal güçler 1 Mart tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak iradesiyle geçiremeyince Türkiye'yi bambaşka bir oyunun içerisine getirmeye çalıştılar. Bu da ne? Tek adam yönetimi. Aslında başından beri anlatmaya çalıştığımız. O Hollanda'yla yaratılan gerginlik bilinçli bir şekilde evet oylarının artırılması mahiyetine yaratılmış bir gerginlik.
İlginç bir tespit.
Almanya ile ilgili olarak keza aynı şekilde. Bakın bir Türk evladı
ama
olarak.
Ama dış
Türk
ilişkilerimizde çok büyük zorluklar yaşıyoruz. İsterler mi yani böyle bir şey olmasın da
bir bilmiyorum. Türk bireyi, bir Türk vatandaşı olarak şunu çok net söyleyeyim. Ülkemize karşı yapılan her türlü harekette CHP'lisi olup AK Partilisi olup tabii. ona bakmadan ülkemizin son noktasına kadar bütün kanımızla da mücadelesini
tabii,
veririz.
Tabii.
Ama ülkemizi yönetenler de ülkemizi o kaotik durumun içerisine çekmemeleri gerekiyor. Bakın biz Mavi Marmara'da 20 milyon dolar karşılığında o söylediğimiz sözler dünya kadar tahribat olmasına rağmen Türkiye'nin itibarının zedelenmesine rağmen gittik imzaladık. Ey Putin dedik gittik aynı şeyi yaptık. Ey Merkel dedik aynı şekilde. Dış siyaset çok önemli. Dış siyasete milli menfaatler doğrultusunda yapılması gerekiyor. İçerideki oyları devşirerek bir dış siyaset çizgisi izlersek bambaşka bir noktada olur. İlk kez AK Parti hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir toprak kaybına. Süleyman Şah Türbesi. Bıraktık geldik bakın orası bizimdi. Nerede bizim milliyetçi duygularımız? Rakka'ya giriyorduk, Münbiç'e giriyorduk. Yok bilmem kaç kilometre gittik. Fırat Kalkanı operasyonu bitirdiğini başbakan söyledi. Yani demek ki dış siyasette biz milli menfaatleri düşünerek toplumun tamamını kucaklayabilecek ülkemizin menfaatleri doğrusunda bir dış siyaset izlememiz gerekiyor. Öyle çıkıp televizyonlarda şey satmak kolay. Avrupa'ya nasıl bu cakayı satabiliyoruz? Yani ithalat ihracatımızın %52'si gidiyor. Bakın bugün baktığımız zaman Almanya ile olan ticari bağlantımız bambaşka bir şey.
İşte yani, ben de onlara zaten hani çok konu dağılacak belki, çok genel konulara girdik ama hani bunlara bakarak sizin dediğiniz tez acaba doğru mu yanlış mı, şimdi ben şu anda şey yapamadım pek fazla. Çünkü öbür tarafta hani Türkiye çok zor durumda kalıyor.
Bunu göreceğiz. Bakın bunu yaşayarak göreceğiz. Ben
mesela sandıkta... bir gazete orada çıkıyor Türkçe ilk defa, hani İsviçre'de bir gazete Türkçe yayın yapıyor. Birinci sayfasını Türkçe manşet yapıyor. Geçenlerde bizi gazeteci bir arkadaşımız ziyaret etti, Londra'dan beni. BBC'deydi çocuk. Ya dedi ki İsmail, o zaman o bana örnek verdi. Niye dedi Türkçe dedi yayın yapıyor dedi. Onlar bile yani evete şartlanmış, hayır yazıyor oraya dedi. Sen dedi bu gazetende, Beşiktaş gazetesinde dedi bir İsviç o dilde veya İngilizce dilde bir yayın yapar mısın dedi filan. Ben kendi şemsi o da mesela o, yani bir İsmail enteresan Bey, bir durum var, böyle bir ana anlayamadığımız bir durum var bu.
Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu yok.
Ha, biz, ben de onu demek istiyorum.
Biz 80 milyon vatandaşımızla o ortak değerlerimizin temelini yok etmemeliyiz.
Evet.
Bakın biz referandum sürecini
en doğru tespit
parti
bu zaten,
devletine döndürdüğümüz anda doğal olarak bir blok yaratmış olacağız. Bakın siyasi parti, yani seçtiğimiz başkan kışlaya siyaseti sokmuş olacak. İşte. Camiye siyaseti sokmuş olacak. Bütün kurumlarımıza siyaseti sokmuş olacak. Biz 15 Temmuz darbesini niye yaşadık? Çünkü liyakat sistemiyle değil, sadakat sistemiyle bürokratı belirledik. Ve bu kadar parlamentonun gücüne rağmen. Ama şimdi tek adama teslim edersek Allah muhafaza, yarın öbür gün olacak bambaşka bir konuda bambaşka bir tabloyla ülkemiz karşı karşıya kalabilir. Evet. Onun için bizim bir tek dostumuz vardır. O da Türkiye'de yaşayan 80 milyon insanın ortak davranışı, ortak şeyi. Biz dış politikamızı bunun üzerine kurmamız lazım. Yoksa hiçbir zaman ne Almanya'sı, ne İsviçre'si, ne de Hollanda'sı Türkiye'nin menfaatine bir şey yapmaz.
Ha, orada yapmak yaşayan istedikleri... Türk vatandaşları için ben...
Yazık onlara, evet, da yazık. Evet, bakın evet. Yarın onlar da çok büyük sıkıntı yaşayacaklar.
Yani sonuçta bu tür şeyler artık medya, algı operasyonları falan, hani onlarla ilgili belki hani nereden nereye geldik diye sordum ama isterseniz burada bu konuyu söylemek istediğiniz
bir
şey yoksa.
Son bir şey söyleyeyim hemen.
Yok, var birkaç bir şey vardı. Evet. Direkt şimdi Beşiktaş niye konuşmuyorsunuz diye başkan yüzde kaç alır diye direkt şey sorular var ben.
Şu yurt dışı oylarla ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Bakın Cumhuriyet Halk
Beşiktaş'a
Partisi olarak.
Beşiktaş'a çok kenetlenmişler.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakanımıza yapılan hakaretten dolayı biz yurt dışı mitinglerimizi iptal ettik.
Parti olarak onu sormuşlardı. Niye
parti olarak ciddi bir tavır aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanına bu hareketi hiç kimse yapamaz noktasına genel başkanımızın talimatıyla.
Ondan dolayı
tabii tabii. Genel başkanımızın talimatıyla yurt dışındaki mitinglerimizi iptal ettik.
Onu ben bilmiyordum.
Biz milli meseleler söz konusu olduğu zaman hiçbir partinin şeyini gözetmeksizin sadece ülkemizin menfaatlerini ön plana koyarız. Orada da her türlü birlikteliğimizi milletimizle beraber paylaşırız.
Tamam. Şimdi direkt bir Nesim Demirci başkan demiş direkt. Yüzde kaç? Hayır. Ya var mı böyle bir istatistik söylemek ister misin? Söylemek istemezsin.
Seçmenin iradesine hipotek koymak istemem. Ama Türkiye'de herhalde Beşiktaş konuşulacaktır bu oranlar konusunda diye düşünüyorum.
Peki. Yani şimdi sırası değil. Beşiktaşlı bir arkadaşla biraz da spor konuşun demiş. Beşiktaşlı mısınız diye sormuş size.
Ben Beşiktaşlıyım, evet.
Beşiktaşlıysa... Ben göstereyim de size de Beşiktaşlıysa. Evet, size ben... demiş. Ya seçime girmiyor başkan ama.
Ben Beşiktaşlıyım. Doğmadan Beşiktaşlıyım. Sonradan da Beşiktaşlı değilim. Yani.
Tamam. Bizim gibi. Ben de 5 kuşaktır. Dedemin dedesinden. Canlı yayına soru alacak mısınız demiş. Bir dahaki sefer Sayın Başkan da katıldığında bu kentsel dönüşüm olayları veya yerel yönetimlerle ilgili olaylarda onlarla ilgili şey yaparız.
Yani kentsel dönüşüm aslında
o zaman soru da alabiliriz. Belki mahallelere bağlanabiliriz. Mahallelerden şey yapabiliriz. Ben tabii şimdi çok işin içinde olmadığım için imarla ilgili hiç anlamadığım şeyler. Belki siz bizi yönlendirip orada şurada şöyle sorun var, burada şöyle sorun var, şuradan çok bize şikayetler veya dilek temenniler geliyor diye onların üzerine belki bir program yapılabilir. Oralarda gidip bir araştırma yapıp size soru sorabilirler.
Beşiktaş'ın bu konuda inanılmaz derecede sorunları var. Bugün belediye meclis toplantısı.
Ama şimdi referandum olduğu için işte yani o konuları da gidip çok dağılacak. Zaten belki de dağıldı ama olsun. Güzel.
Bir başka programda bugün meclis toplantısı. Meclis toplantımız vardı. Yani özellikle bu Beşiktaş'ın yapılaşmasıyla ilgili, imariyle ilgili olarak da orada Cumhuriyet Halk Partisi grubu arkadaşlarımıza da mesleki itibariyle.
Siz de takip ediyorsunuz, görüyoruz çok güzel olan şeyleri.
İnanılmaz özellikle problemleri var. İnanır mısınız? Son bir tek şey söyleyeyim.
Tabii ya, tabii söyleyin. Ben yayının ucu açık zaten.
Beşiktaş'ta 40 çeşit plan var. 40 çeşit. Yani
bunları bir konuşalım. Ben hiç anlamadık onları.
Dolarlarla gerekirse
bunları bir gazetede de bir
aslında altyapısına baktığınız zaman inanılmaz derecede sorunu olan bir kent.
Çok eskileşti de biz daha evvel
bunu bambaşka bir programda
katılan siyasiler de milletvekilleri de filan da bu Beşiktaş'a tabii gündem konuşuluyor genel konular ama evirip çevirip de Beşiktaş'a da getirmeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta Beşiktaş insan Beşiktaş'ta dinlemek ister.
Haklısınız.
Çok eski binaların olduğu yani düzelmesi gerektiği yapılaşmaların kentsel dönüşümün olduğunu kabul ediyor. Yani sizin milletvekilleriniz de olsun. AK Parti'den bunu katılan, MHP'den de katılanlar da onlar da söyledi. Ama nasıl yapılır, nasıl edilir onu siz bize teknik açıdan söylersiniz. Biz sonuçta biz ayna tutuyoruz. İnsanlar da sizin adınızdan duyar. Tabii benim de bir sürü görüşüm var da ben de arada söylerim neyin
tabii
olacağını.
Tabii ki.
Ama tabii biz icra mevkii değiliz. Yani sonuçta fikir beyan edebiliriz.
Bir yandan da okul. Bir tanesiniz çünkü halkı bilgilendirme
sağ ol,
noktasında.
Teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani. Bir yandan da şeylere bakıyorum. Tweetlere, sosyal medyada. Onun için yarım yamalak konuşuyorsam kusura da bakmasınlar. Ancak daha sonra elimizde. Bazılarını geçiyorum çünkü çok siyaset, çok yerel yönetim. Şimdi konumuz da onlar olmadığı için hiç onlara her partiden çıkılsın diyor Radyo Beşiktaş'a diyor. Her partiden gelsinler söylüyoruz. Bize de tabii şey var. Peki bu yerel yönetim konularına hiç girmeyelim istiyorsanız. Evet. Çok onlarla ilgili soru gelmiş ya. Tamam, referandumla ilgili daha bununla ilgili başka ekleyeceğiniz şey yoksa o zaman son cümlelerinizi alalım. Biz referandumla bitirelim. Daha sonra yerel yönetimleri, kentsel dönüşümleri falan başka programlarda bir gün sonuçlandırırız, konuşuruz.
Bir İstanbul kampanyası yürüttüğümü söylemiştim. 2,5-3 milyon arasında bir seçmenin geçiş güzergahında olan nadide ilçelerden bir tanesi. Çok önemli. Biz halkın bilinçlendirilmesi noktasında bütün evlerin içerisine girerek, esnafımızın elini sıkarak, iş yeri sahiplerini ziyaret ederek anlatmaya çalıştık. Özellikle meydandaki standlarımızda, metro istasyonlarındaki standlarımızdaki vatandaşlarımızla yine birebir diyaloğa girerek bunu anlatmaya çalıştık.
Peki ilçeye geldikleri zaman sizi bulabiliyorlar mı? Sizle görüşebiliyorlar mı? Bir fikir almak için orada bir yetkili bir ekip bir üst oluşturdunuz mu? Kuruyorlar. Mesela
tabii
ben gelemedim, etkinliğe katılamadım. Beşiktaş'la ilgili işte AK Partiliysem AK Parti'ye gidiyorum değil mi? Bilgi alıyorum.
Tabii,
öyle oluyor
tabii,
değil mi?
Tabii,
siyasi
tabii,
şeyler.
Tabii,
MHP'se MHP'liysem MHP ilçe başkanlığı herhalde öyledir. Siz daha iyi biliyorsunuz bu siyaseti. Size de CHP'liyim. CHP'ye gelip almak istiyorum. Çünkü standınızı bulamadım, göremedim. Gelip nasıl yapsınlar onu söyleyelim en azından. Sizi görmek istiyorlar. Direkt size bir şey sormak istiyorlar. Var mı? Öyle bir imkanları olabilir mi?
İsmail Bey 24 saat
ulaşabiliyorlar mı size?
24 saat benim telefonum açık. Öncelikle
çok,
onu söyleyeyim.
O çok güzel işte.
Onun dışında ilçe merkezimizde
bazen insanlara ulaşmak için randevular falan
çok
alınıyor çünkü aylarca böyle.
Evet, çok haklısınız. Ama ben 24 saat telefonum açıktır. Hangi saat doğrusu olsun muhakkak beni kim aramışsa muhakkak geri dönüş yaparım.
O güzel bir şey işte.
Eğer bir gün sonra iki gün sonra geri dönüş yapmışsam gecikmeli olarak da özür dileyerek yapıyorum. Zaman zaman tabii toplantılara girdiğimiz zaman yüzün üzerinde cevap şar olunca dönemiyorsunuz da insanlara. Ama ilçe merkezimizde bilgilendirme mahiyetine her gün bir yönetim kurulu üyesi arkadaşımızı kadın kolundan gençlik kolundan nöbetçi olarak tutuyoruz ilçe merkezimizde. Onun dışında sekreter arkadaşlarımız
köy içinde, çarşın içinde değil mi? Şeyde ilçe binası.
Sinan Paşa Camii'nin arkasında hemen oldukça da mükemmel bir yerde. Tabii
göbeğinde Beşiktaş çarşının içinde.
Kira değerlerinin çok yüksek olduğu bir ilçe merkezimiz var. Çünkü bütün alana hakim. Ama biz o değerin karşılığını uzun zamandan beri partiler olarak kullanamamışız. Ben ilçe başkanlığından sonra oraya bir ekran kurdum. Bu outdoor mekanlar için yapılan bir ekran.
Çok güzel.
Sabah saat 10.30'da başlayarak akşam saat 8.30-9'a kadar bu referandumla ilgili her türlü kampanyayı ilçe balkonumuzda.
Beşiktaş Meydanı'nın tam göbeğindesiniz esasında. Doğru diyorsunuz.
Evet, bravo. Evet. Bir outdoor mekan için kurduğumuz ekran müthiş derecede.
Siz bu medya konusunda bayağı açıksınız, ilgilisiniz.
Beşiktaş çok şey. Maçlarının olduğu zamanlar
Kazan da orada.
Kazan da orada. Evet, Çıtır da orada.
Hepsi orada.
İzmir marşını o statta söyleyen taraftarımızın marşlarını da ekranda vererek müthiş bir miting alanına dönüşüyor.
Orada iğne atsan yere düşmesin.
Kullanıyoruz. Hakimiz o alanlara.
Bizim bu hakaretlere kadar, bu ağaçlı yol filan. Dado Fenerine'ye kadar gider.
Evet, gidiyor.
Bütün bir gün.
İskelesine kadar.
Tabii karşıdan motorla gelenler.
Ekranı da net görebiliyorlar. Ses de gidiyor oralara.
Yani 10 bin kişiye ulaşır o bir günde.
Biz baktık ki ulusal ölçekte yayın yapanlar Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, genel başkanına ambargo uyguluyorlar. Kendi çözümümüzü kendimiz buluyoruz. Esas olan vatandaşımız.
Biz varız canım, Beşiktaş Medya Grup var. Tamam, buradayız.
Ben başından beri size söyledim. Hakikaten size çok teşekkür ediyorum. Yani çizginiz, tarafsız yayınınız, bütün Beşiktaş'ın ötesinde az önce de ifade ettiğim
bizim
gibi.
Bizim işimiz bu. Yani bunu yapmak zorundayız zaten.
Bu çok önemli.
Yani yapmak
zorundayız. Bakın, demokrasinin en önemli ayaklarından bir tanesi medyadır. Eğer medyanın o
yapmayacaksak burada niye? İşimiz ne?
Tabii
yani?
Tabii. Yani bizim yapımız yapıyoruz. Dördüncü büyük güç medya ayağı.
Biz yerel seçimler öncesi de biliyorsunuz yani burada bütün tüm partilerden belediye başkanının dışında belediye başkan adayları da çıktı. AKP'den de çıktı. AK Parti belediye başkanı da çıktı. MHP belediye başkanı adayı da çıktı. Zaten CHP belediye başkan adayı her ay çıkıyordu.
Evet.
Başkanı da çıkıyordu. Bunlar herkes biliyor. Bilinmeyen şeyler değil bunlar. Doğru. Ama biz hani onlar devamlı çıktığı için onlarla o öbür diğerlerini de çıkarttık. Biz. Sonuçta yani direkt ben ararım en azından. Çünkü görüyorum, bakıyorum, eksik bir şey var. Onlar aramıyor. Belki çekiniyor. Belki şey yapıyor. Belki başka türlü düşünüyor. Neyin ne olduğu belli değil. Direkt ben arayıp hani buyurun çıkın. Darbe bu girişimi sonrası aradım. Herkesi biliyorsunuz. Siz de sağ olsun sizden aldım.
Çok
telefonlarını aradım.
Çok
tek tek bütün görüşleri aldım. Yani bunları yapmayacaksak ne işimiz var?
Bu çok önemli. Yani biz bu ülkenin menfaatlerini düşünüyorsak demokrasinin dördüncü gücü olan medyada sizin bu tavrınızı gerçekten ben kutluyorum.
Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim.
Çok kibarsınız. En son olarak da Genel Başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beşiktaş'a gelecek mi? Geldi mi bilmiyorum. Milletvekilleri geldi.
Genel Başkanı
Seyit Bey, Genel Başkan Yardımcısı yerel yönetimlerden sorumlu değil mi? Bildiğim kadarıyla onun toplantısına gittiniz. Cemal Bey, Cemal Can Polat, onun toplantılarına katılıyorsunuz. Bayağı siz yoğunsunuz o işin içinde. Genel onunla bir genel merkez havasında bir toparlarsak öyle bitirelim istiyorsanız.
Buyurun. Şunu da söyleyeyim. Ben Beşiktaş İlçe Başkanlığı olarak haftanın 2 ya da 3 günü 25-30 kişilik ekip arkadaşlarımızı diğer ilçelerimize de yolluyorum saha çalışması için. Yani saat 12'de
ne yapıyorlar
burada,
orada?
Tamamen birebir vatandaşla kampanya yürütüyorlar.
Başka ilçelerde?
Başka ilçelerde. Yani mesela Sultanbeyli'de bizim oy oranımız oldukça düşük. Sultanbeyli'ne sağ olsun bir belediye meclis üyesi arkadaşımız Özlem Hanım benim bilgim dahilinde bir gönüllü grubu da oluşturarak haftanın 2 günü Sultanbeyli'de.
O zaman başka ilçelerde çalışma yapılmıyor diye eleştirenlere de buradan duyurmuş olalım.
Onun için söyledim, İstanbul kampanyası yürütüyorum. Hem demokrasi meydanında geçen 2,5-3 milyon insan hem de onun dışındaki diğer ilçelere özellikle.
Ayrıca her şeye de çantada keklik görmemek lazım. Siyasette böyle bir şey var mı yani Beşiktaş?
Asla.
Ayıptır yani.
Asla.
Beşiktaş'ta yaşayanlara ayıp yani.
İsmail Bey, bizim 1 Kasım'daki oyumuz %62.
En son mesela onları da konuşuruz bir dahaki programlarda. Mesela bu yerel yönetim seçimlerinde %80-85'i bulmak lazım diyenler var artık filan. Yani sizin de işiniz zor, ateşten bir gömlek var üstünüzde.
Çok haklısınız.
Düşüremezsiniz ki daha aşağı.
Şu
yani siyasete girmedik. Siyasete girsek benim de söyleyecek çok şey var.
Şu teşekkürü de unutmamam gerekiyor. Şimdi parti üyelerimizin dışında. Dedim ya, vatandaşlarla da beraber yürütüyoruz.
Bir de genel başkan seviyesinde.
Onu da hemen söyleyeceğim.
Öyle toparlayalım.
Şu teşekkür edeyim ben.
Tabii, tabii.
Parti üyelerimizin dışında gönüllü arkadaşlarımızın kendilerinin bir araya geldikleri bir program yaptılar. Bana geldiler. Sayın Başkan, biz sadece bu referandumla ilgili olarak gönüllüyüz. Hiçbir partiye mensup değiliz. Mensup da olmayı düşünmüyoruz. Ama söz konusu ülke olduğu için sahada çalışmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Bakın, o kadınlarımız, ağırlıklı olarak kadın arkadaşlarımız Çeliktepe
kadınlar çok duyarlı çok zaten. Duyarlı. Gençler çok, çok duyarlıdır.
Yani onlar da diğer ilçelerde her gün bizim kontrolümüzde çok, gidiyorlar, ev ziyaretleri yapıyorlar, mektuplar yazdılar. Çok ciddi.
Ben de gözlemliyorum. Seçim öncesi falan da bana bizim buraya da çok geldiler ziyaret
eden
kadınlar.
Temel görev ve sorumluluklarımızdan bir gençtir. Tanesi de bu organizasyonu yapabilmek. Yani sadece ilçe başkanlıklarının
hiç beklentileri yok, değil mi?
Tabii tabii, hiçbir beklentileri yani yok. Işte. Bakın bana düşen şey de bu aslında. Siyasette böyle bir noktaya getirebiliriz. İlçe başkanı olarak ben o arkadaşlarımızın da sahada çalışması mahiyetinde her türlü desteği, katkıyı sunuyorum. Genel başkanlık düzeyine gelince il başkanlığımız bölge bölge program yapıyor. Birinci, ikinci, üçüncü bölge. Biz ikinci bölgede yer alıyoruz biliyorsunuz. Kağıthane ilçemizde 1000'in üzerindeki bir vatandaşımızın...
Kaç ilçe bağlı?
12 ilçe. 12. İkinci bölgede. Kağıthane ilçemizde 1000'in üzerindeki bir üye katılımından dolayı genel başkanımız orada halka bir referandum konuşması
en son şeyinde,
yaptı
evet.
En son. Toplumuz. Orada ben ve işte verdik ilçe onu. Sekreterimiz, 5 arkadaşımız falan gittik. Taşıma da yapmıyoruz biz. Yani başbakanın ve cumhurbaşkanının yaptığı gibi
biraz
bütün devlet memurlarını, bütün çalışanlarını, teşarın çalışanlarını, hatta bir kişiyi de 3 kişi götürmek zorunda.
Başka bir siyaset.
Evet. Bambaşka
yani
bir şey var.
Kalmadı gerçi sağ sol filan ama.
Birebir vatandaşa anlatarak sohbetleri götürüyoruz. Sarıyer yine açılışına da. Genel başkanımızın Beşiktaş'ta bir programı olmayacak. Çünkü il başkanımız Beşiktaş'ta sen muhteşem bir kampanya yürütüyorsun. O konuda Beşiktaş'a genel başkanımızı getirmeyelim. Ben milletvekili arkadaşlarıma da zaman zaman programa katılmak isteyenlere, yani ben burada zaten bir kampanya yürütüyorum. Oldukça da dolu dolu bir kampanya yürütüyorum. Daha
vallahi açık söylemek gerekirse etkinlik şeylerine falan baktım ben. Gazetede de bunu yazdım. Hiç yazmam ben siyasete girmek de istemiyorum ama baktım etkilendim. Yani bir göndermişsiniz bize. Yani niye? Herkese duyuralım. Bir çalışma var ortada, bir emek var.
İsmail Bey, 168
oradan bile anlaşılıyor yani şey.
Tabii bir stratejimizi çok da açıklama istemediğimden dolayı.
Az kaldı zaten, bir şey kalmadı. Kimse çalamaz ya. 5 gün mü, 6 gün mü de kaldı.
Biz stratejik anlamda 168 tane sandığımızı tespit ettik. Genel seçimlerde oy oranımızın...
Neyi tespit ettiniz?
Stratejik anlamda 168 tane sandık tespit
sandık.
Ettik.
Sandık.
Nasıl tespit ettik bunu? Oy oranımızın düşük olduğu sandıkları tespit ettik. O sandıklardaki demografik yapıya baktık. O sandıktaki
etkinlik programının altında yazıyordu not olarak.
O not olarak. O sandıktaki seçmenlerin geçmiş dönemlerdeki reflekslerini çıkarttık. Neden bizim partimize daha az ilgi duyuyorlar? Biz o sandıklarda neden Beşiktaş'ta az oy alıyoruz? Bütün o evlere girdim. Sadece tırnağı açtım ve kapattım. Yani böyle çalışmayı
benden
yapar,
size bir tavsiye ya. Nacizane genel olarak da bir daha araştırma yapın.
Evet, çalışmayı yaparken de rasyonel, mantıklı, halka dokunabilecek şekilde bir çalışma. Genel başkanımız biliyorsunuz sivil toplum örgütleriyle, basın mensuplarıyla, vatandaşlarla, spor dernekleriyle birebir bir kampanya yürütüyor.
Yaptı, burada Beşiktaş'ta da
yaptı. Evet, burada da yapıldı. Birebir bir kampanya yürütüyor. Bugün de Beşiktaş'taydı aslında. Benim sizin yayınınıza sözüm olduğu için o toplantıya katılmadın. Yarın da yine burada.
İstanbul Belediye Başkan adayıyken görüşmüştük, konuşmuştuk.
Tabii, doğru. Gazetemizde
Beşiktaş'ta bizim arkadaşlar çarşıdan vermiş.
Doğru. Şimdi tabii,
çok kibar bir beyefendi, bir adam.
Genel başkanımız çok naif, çok namuslu, çok dürüst. Yani o konuda toplumda
her şey konuşulabiliyor. Evet, anladığım şey kadarıyla cevabını verebilir.
Siyasetçilerin aslında böyle olması lazım. Yani ben az önce söyledim ya, koltuk sahibi, makam sahibi olurken aslında tevazu sahibi de olmanız gerekiyor. Bakın, İsviçre'deki bir cumhurbaşkanı bisikletle gidiyor. Yani bizdekiler gibi böyle 50 tane makam arabası, 100 tane bilmem efendime söyleyeyim bambaşka koruma araçlarıyla
öyle
falan değil.
Öyle bir örnek verdiniz ki.
Bir de biz Beşiktaş'ta şu sıkıntıyı da yaşamaya başladık. Yani Dolmabahçe'yi başbakanlık ofisi olması, cumhurbaşkanımızın Yıldız Sarayı'nı almasından sonra
3-4 sene
yani gittikçe insanların yaşam alanları da daralmaya başladı.
Şey açısından diyorsunuz, trafik açısından, yürüyüş açısından, güvenlik açısından.
Tabii tabii, ciddi anlamda sıkıntılar da başladı.
Sonuçta onun için, tabii cumhurbaşkanımız olduğu için tabii.
Tabii diyecek bir şey yok. Tabii. Bu konuda genel başkanımızın nasıl çalışıyorsa bizler de kendi sorumluluk alanlarımızda mümkün olduğunca her vatandaşa ulaşma noktasında bir çalışma içerisindeyiz.
Ben de sizi tebrik ediyorum. Yani çalışmalarınızdan dolayı hakikaten biz de görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani çalışmazsa insan çalışmıyorsun diyemeyiz. Tabii ayıp olur da, ama çalışana da çalışıyorsunuz demek lazım ki sonuçta bir emek veriyorsunuz. uğraşıyorsunuz. Göreviniz belki ama yani sonuçta iyi yapmak var, kötü yapmak var. O açıdan ben de sizi tebrik edeyim.
Çok siz teşekkür
çok tebrik
ediyorum.
Ettiniz, çok sadece teşekkürler. Tabii. Kapatıyoruz
bana,
çünkü.
Oğlum bana, baba bana neden zaman ayırmıyorsun? Arkadaşlarımın...
Ama siyasetçilerin filan şeyleri böyledir. Şimdi, gazeteciler de böyledir. Biz de çocuklarımızın büyüdüğünü hiç görmedik ya ulusal gazetelerde çalışırken.
Sorumluluk ben, sahibi olduğumuz zaman yani. Maalesef ki sağ olsun eşim de çocuğum da annem de kayınvalidem de sonuna kadar arkamdalar bu konuda. Evet, çünkü onların yaşamından da ben çalıyorum.
Onların ama destekleri varsa olan, zaten ailenin gönül huzuruyla iş yapıyorum.
Söz konusu olan toplumun menfaati ise bu fedakarlığı da seve seve yapıyoruz.
Bir de bu virüs gibi bir şeydir yani. Böyle bu tür şeylere girdikten sonra çıkmak filan yahut da bırakmak.
Ben sokakta gençlere bir tek şeyi söylüyorum. Siyasetle ilgilenin. Bu ülkenin gençleriyseniz, bu ülkeyi seviyorsanız siz siyasetle ilgilendiğiniz müddetçe siyasete daha nitelik gelir, daha kalite gelir. Bakın bu çok önemli. Yani genç bir nüfusa sahibiz. Hı. Maalesef ki siyasette ilgisiz bir toplum olduğu müddetçe demokrasi de tehlikeye giriyor. Hukukun üstünlüğü de yok oluyor. Cumhuriyet değerleri de yok oluyor. Ama gençlerin siyasete ilgisi arttıkça bu ülkeyi bambaşka bir noktaya kadar da götürebiliriz diye düşünüyorum. Bu telkini de hep genç arkadaşlarımıza söylüyorum. Bu esnada bir sürü genç kardeşimizle de bir araya geldik. İlçe merkezimize geliyorlar. Üyelerimiz değiller ama beraberce çalışma yürütmek mahiyetinde, kampanya yürütmek mahiyetinde ciddi bir noktadayız.
Sonuçta bir de siyaset de yapıyorsunuz yani. Bunu ilerisinde düşünerek birçok adım atmanız gayet doğal. Yapılması gereken şeyler. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız ama tabii sonuçta Beşiktaşlara seslendiniz. Referandumu da anlatmış oldunuz. Ben de birçok şey öğrenmiş oldum. Mutlaka dinleyicilerimiz de birçok şeyi anlamış, öğrenmiş olmuştur. Eksiklerini tamamlamıştır. Tabii soru cevapla olursa gene biz gündeme getiririz, size bildiririz. Siz de cevap verirsiniz, onları da yayınlarız. Şöyle diyelim kapatmadan önce, biz bunu tabii yayını bir deşifre edip bir özet çıkartıp bir beşiktaş.com.tr internet sitemizde yayınlayacağız. Bugün yetişir mi bilmiyorum, belki yarına. Kaçırmış olan dinleyicilere hitaben de söyleyeyim, oradan okuyabilirler neler konuştuk neler ettik diye. Tekrarını koyma imkanımız varsa arkadaşlarla görüşeceğiz, onu da koyacağız. Oradan da bakabilirler. Bugün yayını kaçıranlar akşam bakar, yarın bakar, her gün bakar. Önemli değil. Ama daha sonra da sizlerden söz almış olduk, konuşuruz. Bir referandum sürecini geçirelim. Yerel yönetimlerle ilgili, siyasetle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili zaman zaman program yapmak isteriz. Çok sevindik. Öncelikle sizle burada program yaptığımız için. Tekrar çalışmalarınızdan dolayı da teşekkür ederiz. Artık 16 Nisan'da oyunu insanlar nasıl kullanacak? Tabii biz yönlendiremeyiz, bir şey söylememiz mümkün değil. Bakacağız, göreceğiz. Gerçi burada ne olduğu belli. Onu söylemeye gerek yok. Yani yalan da söyleyecek halimiz yok. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Herkese iyi günler diliyoruz. Bir sözünüz yoksa
ben
kapatayım.
Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı tanıdığınız için.
Rica ederim, ne demek.
Ben son olarak sadece şunu söyleyeceğim. Bütün vatandaşlarımız sandık başına gitsinler, oylarını kullansınlar.
Evet, onu söylemeyi unuttuk.
Bu çok önemli bir şey. Eğer bu ülkede yaşıyorsak bu milli bir görev olarak kabul edilmesi lazım her vatandaşın. Bunun için bütün başta Beşiktaşlı vatandaşlarımız, seçmenlerimiz olmak üzere İstanbul'daki, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızla saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum size de.
Biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür.